Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız, karşımda Levent Pekcan. Yanımda ise sürpriz bir isim var. Can Akbulut.
Hoş evet, geldin Can.
Hoş yoktun. Bulduk.
Uzun
hoş
süredir.
Bulduk. Doğru.
Çok aradı seni izleyicilerimiz.
Eksik
gelen
olmasınlar.
Mesajları sen görmedin ama bizi gördük.
Evet.
İlginç sorular geldi.
Gördüm en azından.
İlginç sorular geldi. Artık kavuştular sana.
Yine bekleriz inşallah.
Evet.
Bugün çekeceğiz değil mi bir şeyler?
Tabii. Sipariş olursa onları da çekeriz. İzleyicilerimiz kendilerine her türlü hazırlasınlar.
Tamam.
Otosuyer yeni bölümlerine.
Sipariş oluyor da sorular geliyor sana. Onla ustaya sorulan böyle ahiret soruları var ya, sana da onlar geliyor işte. Otomatik vitesi söküp yerine manuel takabilir miyim falan. Aslında düzgün de sorular.
Tabii.
Ama biraz da zor sorular.
Tabii.
Hani.
Ne yapalım? Başa gelen çekilir.
Evet abi, başlıyorum. Yandex dil bilgisi haberi.
Okulların açılmasıyla birlikte
evet.
Yandex'ten dil bilgisi sitesi açıldı. Bu arada Yandex Türkiye'de 1 yaşını kutladı.
Ya.
Ona da tebrik edelim.
Evet.
Katılamadık etkinliklerine, davet ettiler sağ olsunlar. Türkiye'de 1 yıllarını kutluyorlar. Okulların açılması şerefine de Yandex Dil Bilgisi, dilbilgisi.yandex.com.tr sitesini açtılar. Şey diyorlar, hani Yandex'te yapılan aramalardan elde ettiğimiz, belirlediğimiz en çok yapılan yazım hataları.
Evet.
İşte mesela işte yalnız ve yalnız muhabbeti vardır ya, ya da işte herkes.
Evet.
İşte onları hani belirlemişler, gösteriyor sitenin özelliği. Hani ekranda işte şey değil, hani herkes değil, herkes.
Evet, fragman. Diyor. Doğrusu mesela hep yanlışı fragman şeklinde yazılmış.
Evet. Şarj değil, jarj değil, şarj.
Karate
i̇şte
şeklinde yazılmış.
Bunlar çıkıyor birer birer ekrana.
Rica etsen sen bir egzozu sorgulayabilir miyiz?
Orada çökebilirsin de mavi ekran.
Karoserin de iddialı olduğunu düşünüyorum bu hususta.
Bence egzoz siteyi çökertir yani. Şey yapıyorsun işte, ileri geri düğmeleriyle geziyorsun. Yani öyle bir şey, bir hani dil bilgisi kuralları sitesi falan değil. Biraz eğlencelik bir site. Ama güzel.
Evet.
Biraz da bir şeyden kuşkulanıyorum. Kendileri mi eklediler acaba bazen?
O da vardır belki.
yazım hatalarını.
Evet, bu böyleydi.
Yandex dil bilgisi.
Motorola Apple'ın tüm ürünlerini yasaklatmak istiyor abi.
Coşmuşlar. Evet. Amerika'da.
Evet. Yeni bir dava. Ya, gerçi şey, bu ticaret komisyonu kabul etmiş yani bunu, görüşmeyi. Yeni bir şey başlıyor, dava süreci diyelim.
Motorola'nın arkasında tabii ki Google.
Tabii Google. Bütün iPhone'ları, işte iOS'ları, hatta Mac'leri bile.
Mac'leri, bilgisayarları. İlginç,
evet.
Bana zaten o ilginç geldi. Bilgisayarları da yasaklatmak istiyor.
Evet.
Yani ister, gönül ister tabii.
Artık gönül mü ister?
Nasıl olacak? Artık burada şu da var Murat, hani Samsung... Apple kavgasında ne dendi? Ya işte Amerikan mahkemesi Kore firmasını haklı mı çıkaracaktı sanki falan dendi. Burada Amerikan firmaları kapışıyor. Bakalım ne olacak?
Evet. Bu daha ilginç bence.
Evet.
Ve yani Apple hani bir şekilde kaybetse başı çok çok büyük derde giriyor.
Mısır patlatmaya başlasak mı?
Ya Murat, sana bak bir şeyi hatırlatayım. Geçen yaz böyle bir Motorola, Microsoft falan Xbox davası
evet.
Oldu. Bak, hatırlıyor musun? Onda şöyle bir karar çıktı. Tamam, hani orada da mesela Xbox'ı yasaklatmak istiyordu Motorola. Şöyle bir karar çıktı. Tamam, hani bir patent sorunu var ama bu ürün hani bir Amerikan ekonomisinin bir değeridir. Hani bu ürünün satışının yasaklanması yani tüm Amerikan endüstrisine, ekonomisine negatif etki yapar. O yüzden hani siz halledin aranızda davayı ama bir cihaz satılsın gibisinden bir karar çıkmıştı, hatırlıyorsundur,
evet, evet.
Yaz aylarında.
Aklı
dolayısıyla yani adam da böyle tutup da hani Apple'ın bütün ürün yelpazesini yasaklatacak değil tabii.
Tabii canım.
Hani yine sonuç, eğer gerçekten hani Apple kusurluysa, patent konusunda Motorola haklıysa bile sonuç ya anlaşın, öpüşün, barışın çıkacaktır.
Herhalde. Böyle Samsung'un bir Apple reklamı yayınlandı abi, gördün mü onu?
Sonra bir sürü varyasyonu çıktı.
Ama her şeyi basit halinde, temelinde bir tarafta Samsung, bir tarafta Apple.
Özellik tablosu
özellik
var.
Tablosu. kimin daha iyi, sidik yarışı yani.
Kağıt üstündeki kağıt bütün özelliklerde tabii maddesel özelliklerde Galaxy S3 daha iyi. Ve yani daha büyük ekran işte daha çok dört çekirdekli işlemci
falan. Ele avuca sığmayan özellikler diyorsun.
Ama işte tabii şey tartışması var hani tamam. Biri 4 inç, biri 4.5 inç. Tamam, daha büyük ekran. İnkar edilecek bir tarafı yok. Ama bambaşka bir tartışma var. Daha büyük ekran iyi bir şey mi?
Ya.
Tabii.
O ayrı bir tartışma.
Abi, bu haberi şunun için ekledim. Hani iPhone 5 en hızlı satan iPhone oldu.
O kadar eleştiriye, işte evet. Ben hayal kırıklığına uğradım laflarına falan rağmen.
24 saatte 2 milyon.
Biz demiştik.
Evet.
Hatırlarsan rekorlar kıracak demiştik. Aynen kırdı öyle. İşte. Yok satıyor, yetiştiremiyor Apple.
Samsung'da işte hala özellik listeleriyle uğraşsın.
Yani işte olay o değil. Hani tamam, biz bir örnek verdik o şeyde, iPhone 5 programında. Beğenmemiş bazı dinleyicilerimiz. Otomobillerden örnek verdim ya, hani kağıt üzerinde tamam, hani şu araba en üst hızı 250 kilometredir, şununki 220'dir. Tamam dersin, 250 olan 220'yi geçer. Tabii. Ama uygulamada piste çıktıklarında tam tersi olabilir.
Tabii.
Bir sürü başka faktör var. Samsung'un reklamı bu şeye oynuyor. Rakamlara oynuyor. Tamam hani rakam olarak her açıdan iyisin. Çözünürlüğün yüksek, işte ekranın daha büyük, her şeyin var.
Tam olarak cuk oturacak örnek Levent abi. 250 km hıza çıkabilen spor arabayla 220 km hıza çıkabilen salon arabanın farkı. Bir tanesinin içinde kötürüm oluyorsunuz 2 saat kullandıktan sonra beliniz ağrımaya başlıyor. Diğerinde maa ile konforluca seyahat edebiliyorsunuz.
Tabii ki, tabii ki. Yani rakamlarla yarışmak kolay. Tabii. O zaman peki şey mi diyeceğiz? Hani başka bir üretici, gerçi Samsung onu da yapıyor da hadi Samsung'a bulaşmayalım. Başka bir üretici işte 5 inç ekranlı telefon çıkardı. Öbürü 7 inç ekranlı telefon çıkarttı. Daha mı şey yani benimki daha iyi, benimki daha iyi. Samsung o reklamdan bence istediğini elde edemedi.
Evet.
Çok kısa sürede espri konusu oldu.
Yani Panasonic de gitsin 55 ekran LCD'sine 3G hat koysun.
Bizimki daha büyük. Bam. 30 kilo ağırlığında ama.
Ailece konuşun.
Tabloda şey çıkar. Üstün çıkar. Yani işte o gün Murat o gün iPhone 5 yine yayınımızda biz ne dedik? Önemli olan deneyim.
Tabii.
Senin telefonunun her özelliği daha iyi olabilir ama insanlara nasıl bir deneyim yaşatıyorsun? Sonuçta ona bakacaksın.
Evet.
Ki tamam Galaxy S3 de canavar gibi telefon.
Öyle.
Bu şekilde yarıştırmanın gereği yok.
Gereksiz abi. Sonra gerçi biraz şey yaptılar, toparladılar. Daha düzgün video reklamları çıktı YouTube'da, izletme bilmiyorum.
Çok yeni çıktı, izlemedim. Çok yeni. Biliyorum çıktığını.
O reklamların el ayağı düzgün olmuştu ve şey doğru yerlerden vuruyorlardı bu sefer. Çünkü iPhone'un da eksikleri var sonuçta mesela. Tabii atıyorum ki. NFC'si yok mesela.
Tabii ki.
Samsung'da NFC konusunda en ileriye gitmiş firma. Çünkü kendisi S-Beam'le onu çok geliştirdi.
Güzel işte kendine özgü yönleri öne çıkaracaksın.
Elinde malzeme varken yanlış yollara sapabiliyor olmaları komik bu kadar büyük firmaların.
Ya onlar aynen. Biraz da şeyler. Şimdi biz burada mesela Samsung, Apple diyoruz. Halbuki alakası yok. Onların reklam ajansları var.
Doğru.
Onların kafalarının altından doğru. Çıkan şeyler bunlar.
Doğru. Tabii ki, tabii ki. Sonuçta Samsung onayı veriyor mudur? Veriyordur da.
Tabii.
Ama şeyi özlemiştik be. Böyle direkt kafa kafaya reklam. Bu reklamlar, ben hani dinozor olduğum için tozlu raflar üzerine şeyleri çok araştırıyorum. Eski bilgisayar dergileriyle çok uğraşıyorum. Yabancı dergilerde özellikle. Bu karşılaştırmalı reklamlar çok yaygın 80'li yıllarda.
Tabii tabii.
Yani adam direkt şey diyor. İşte IBM model 5150 bu. Ben buyum. O şu kadar para. Ben bu kadar parayım.
Evet.
Onu alma ben.
Abi 80'ler daha mı özgürmüş? Buradan ama çıkıyor. Çünkü yani, şimdi onu yapsan hemen sana milyon tane dava açarlar.
Valla bilmiyorum ki hani böyle hani bu Mercedes, Audi falan rekabet reklamları var ama onların tabii, tabii. Çoğu da şey çıkıyor ama. Resmi değil, gayri resmi çıkıyor araştırdığın zaman arkasına.
Kataloglarda yayınlanan reklam gibi hani şeyler var, küçük hazırlanmış fotoğraflar var. Onlarda da çok acımasız şeyler yaptıkları vaki firmaların. 90'lı yıllarda özellikle onların da çok sağlam arşivi var bende. BMW'nin bir reklamı vardı mesela. Mercedes kamyona yüklemişler E39 kasa 5 serilerini. Altına da yazmışlar Almanca. Bir Mercedes bile size sürüş keyfi getirebilir. Sürüş keyfini taşıyor sırtında. Yani...
ya bu firmalar Türkiye'de bilmiyorum. Türkiye'de herhalde en bu sataşmaların en sıkı hani izin verilmediği ülke. Hatırlarsanız hani bir 5-3-2 ya futbolda 5-3-2 kalmadı zaten falan gibi bir laf yüzünden reklamını yasaklattılar. Avena reklamı evet, mıydı? Evet. Ya artık bu kadar üfürükten nem kapan bir bizde rekabet sistemi var. Bir
daha sahilden mi gidelim garantiden mi sözü bile polemik konusu olmuştu.
bir de şey var abi bu çıkınca bu karşılaştırma tablosu bazı herhalde genç olan iPhone severler şey yazmış ya hiç Apple böyle şeyler yapıyor mu falan demişler. Tabii hemen cevaplarını almışlar. I am a Mac, I am a PC olarak bunu Apple tabii, bir ara sürekli yapıyordu.
Kralını yani. Yaptı yıllarca. Sonra bu reklamın şeyleri çıktı. Nokia'lısı. Nokia 31.
Evet o çok güzeldi.
İşte Nokia 920'lisi de çıktı ama. Ama o da gayri resmi zannedersem.
Tabii muhtemelen.
Bir de şey var. Aynı reklamın yine iPhone 5 Galaxy 3 olanının Apple ağzından yazılmışı var. Meet the cheap plastic diye. Çünkü birisi alüminyum ya. Eğlenceli şeylerdi ya.
Evet.
Reklamlardı.
Bu arada iOS 6 da çıktı. Biz onu ayrı bölüm yaptığımız için burada bir daha üstünden geçmeyelim.
Evet.
Ama genelde hani memnun edici bir sürüm oldu. Şey, en azından eskiler de memnun oldular. Hızları biraz arttı diyen çok var.
Hayret. Hızı arttı.
Evet.
Genelde insanların beklentisi yavaşlar yönünde ama.
Evet. Benim de işte 3G varken öyle olmuştu. 4'ü yükleyince alet çökmüştü. Yani
ama 3GS'den ötesine
yok.
Bu yok değil mi?
Tabii.
Onlar 5'te mi kaldılar? 5 de mi yok onlara?
Onların kaçta kaldığını hatırlamıyorum abi.
Tarih öncesinde kaldılar.
Ya benimkisi 3 tabii benimkisi 3G 4.0 küsürde kaldı. 5 yoktu 3G'de.
5 de yok onlara o
evet.
Zaman.
Evet. 5 de yok.
Bayağı onlar geride kalmış oldu.
Zaten abi şey donanım yani kaldırabilecek şey değil yani bunlar bu yenilikleri.
Doğru.
Zayıflar, çok evet. Zayıflar.
Değil iOS yani. 6 şu anda isteyen download edebiliyor.
Evet. Türkçe herhalde indirmeyen kalmamıştır.
iPad'de F klavye olanağı da varmış.
F klavye gelmiş. Türkçe'de var.
Ama iPhone'da yok dediler. iPad'de var dediler deneyenler. Ben denemedim bilmiyorum. F klavye meraklılığına bir jest.
Evet. Apple'ın abi e-book satış modeli değişiyormuş.
Ya hatırlarsan bir iki hafta önce o konuyu konuştuk. Bu e-booklarda fiyatların sabitlenmesi ve yüksek tutulması üzerine açılmış bir kamu davası var dünyada yayıncı firmalara. Deniyor ki yani şey kanun, hükümetler, kanunlar diyor ki bu yayıncı firmalara kardeşim siz birleştiniz, fiyat anlaştınız, hepiniz hiçbir rekabete girmeden fiyatları yüksek tuttunuz. Bu olmaz deniyor ve hani kaybedeceklerini anlayan yayıncıların bir kısmı anlaşma yoluna gitmişti. Geçen haftalarda onu konuşmuştuk. Şimdi Apple bu yayıncılara bir çeki düzen vermiş. İşte bu Hachette, Penguin falan çok büyük küresel yayıncılar. Şimdi satış modellerini değiştireceklermiş ve hani rekabet, fiyatlarda rekabet, indirimler falan olacakmış. E-book'ların deli gibi yüksek fiyatları artık ufaktan kalkacakmış. Mış. Hani sevindirici haber ama bakalım gizli bir şey çıkacak mı arkasından?
Evet.
Daha önce çünkü şöyle şeyler vardı bu mesela Apple'ın yaptığı anlaşmalarda yayıncılarla işte şey yapamıyorsun. iTunes'ta senin kitabın 10 dolara satılıyorsa başka hiçbir yerde 8 dolara satamıyorsun. Yani o fiyat altına inmen mümkün değil. İşte bu bağlayıcı anlaşmalar kalkıyormuş.
İyi.
Bakalım yani sonuç ucuz e-kitap ucuzlayacak demek. Dünyada tabii Türkiye piyasasını konuşmuyoruz. Bakalım göreceğiz mi gerçekten böyle bir yansıma?
Evet. Diğer habere geçeyim abi. Miracast diye bir şey hayatımıza girecek.
Nedir?
Aslında bir çeşitini biz burada mesela iFi ile yapmıştık seninle. Araya bir router vesaire koymadan doğrudan cihazlar arasında paylaşım yapıyorduk.
Ad hoc.
Ad hoc paylaşım. Şimdi bunu her şeye yayıldığını düşün. Bu Wi-Fi Alliance Miracast sertifikasyon programını açıkladı. Buna tamam. dahil oluyorsun abi. Bunu destekleyen herkes hiçbir ağ bağlanmadan Wi-Fi'yi diğer bir cihaza paylaştırabiliyor. Böylelikle arada transfer yapıyorsun.
Ad hoc bağlantıları pratikleştiren ve yaygınlaştıran bir sistem
bir de
galiba.
İşte sertifikasyon olduğu için Miracast'i destekledikten sonra elindeki cihazın ne olduğunun da önemi yok. Direkt aralarında konuşabiliyorlar.
Yani router olmadan Wi-Fi'li televizyon, Wi-Fi'li harici diskle konuşup bağlanacak, konuşacak.
Gibi, evet.
Router gerekmeyecek.
Evet, bu güzel bir şey.
Miracast.
Miracast.
Tarih veriyorlar mı?
Valla şöyle, bir tarihi yok ama mesela Galaxy S3, LG Optimus gibi yani son çıkan ürünler, cihazlar zaten donanım olarak buna uyumlu. Sertifikayı kapıyorlar o yüzden. Yani son cihazlardan itibaren şey olacak, yayılacak.
Güzelmiş. İzleyelim bakalım.
Evet. Bu arada bir Windows güncellemesi çıktı bugün abi. O yüklesinler onu. Bu Internet Explorer ile alakalı bir şey vardı. Açık vardı. Zero Day açığı.
Evet.
Ama Java kaynaklıydı. Aslında tam olarak Internet Explorer'ın suçu değil ama sonuçta güncellemeyi Microsoft yaptı. Açığı kapattı. Varsa bugün herkes Windows'unu güncellesin.
Güncelleme sorumluluğu bize düşüyor tabii.
Kendisi de işte tabii ya bu şey salı günleri güncelleme evet. yapıyor. Patch bu acil durum olduğu için cuma günü hemen apar topar yayınladılar.
Evet.
Yani otomatik açıksa zaten kendi yapacak ama otomatik olmayan da kendi yapsın.
Evet.
Mobil veri trafiği yanlış ölçülüyor diye bir haber çıktı abi.
Ya bu ilginç bir haber Murat. Extreme Tech'te okudum ben bunu ama kendileri de bir üniversitenin bir araştırmasını referans göstererek haber yapmışlar. Araştırmacılar şunu fark ediyorlar. Sen mobil cihazından, tabletinden veri kullanıyorsun. Dosya indiriyorsun diyelim. Şebeke yapısı gereği sana veriyi gönderiyor ama sen bu veriyi aldın da kabul ettin mi? İşine yaradı mı bunu ölçmüyor. Yani o bunu görmüyor. Dolayısıyla hani sen bir transfer başlattın ama senin tarafında o transfer sonuçlanmadı 700 MB. Şebeke 700 MB'ı senin hesabına yazıyor. Bir bunu fark ediyorlar ve bunun işte %10'a yakın bir ayda hani yani devamlı hani bu yüzden hani kotan bitmez yani iflas etmiyorsun ama diyorlar ki uygulamada bizim tahminimiz işte %7, %10 fazla ödüyor insanlar.
Evet.
Kullanmadıkları trafik için fatura ödüyorlar. Bir de şöyle bir deneme yapmışlar. Normal web trafiğini yani data trafiğini DNS sorgusu olarak gizleyecek bir program yazmışlar. Burada da yüzlerce megabayt veri indiriyorsun. Şebeke şey yapmıyor, sıfır. Para yazmıyor sana.
Ne
çünkü
güzel.
DNS sorgusunda para yazılmıyormuş.
Hı-hı.
Hani o trafiğin yürümesini doğru. sağlayan işlevler, yan işlevler. DNS sorgusu trafiğe, kotaya etkilemediği için adamlar bütün trafiği DNS sorgusu gibi göstermenin yolunu bulmuşlar. Bedava kullanmayı bulmuşlar. Kotayı, şeyi, Wi-Fi'yi.
Güzel.
Pardon, ne Wi-Fi? İşte 3G'yi. İşte bunu da tabii hani bu üniversite düzeyinde bir yapılan akademik bir araştırma. Hani bundan yola çıkılarak bu açıklar düzeltilecek. Özellikle hani şebekeyi ilgilendiren, şebekeyi zarara sokan açığı hemen hallederler
tabii, tabii.
de bizi zarara sokan tarafı
sanmıyorum.
Önümüzdeki yıllarda düzeltirler umuyoruz.
Herhalde
ama kendilerini zarara sokan bu DNS açığını 10 dakika içinde düzelteceklerdir.
Evet.
Normal. Hiçbir firma beleşe bir şey vermiyor.
Finans müdürü ayrılınca AMD'de sıkıntı olmuş abi.
Evet, AMD'nin Chief Financial Officer, finans müdürü diyelim biz kabaca. 6-7 yıldır yürüttüğü görevi bırakınca AMD'nin hisse senetleri etkilendi.
Ya.
Çünkü bu ismin AMD'nin bir önemli bir nasıl söyleyeyim hani kalkanı diyorlar. Hmm. Hani bu sorunlara karşı, bunalımlara karşı AMD'yi koruyan bir kalkandı deniyor. Hani onun ayrılması AMD için bir sıkıntı olarak gösteriliyor. Bakalım ne olacak? AMD'nin duymak istediği en son şey kötü haberlerdir. Tabii. Tahmin ediyorum. Böyle de bir gelişme.
Abi %12 düşmüş yani öyle şey değil, küçük bir düşüş de değil.
Öyle, stoklar. Öyle evet, bakalım işte nasıl yansıyacak.
Evet. Slashdot ve SourceForge satılmış abi.
Ya SourceForge'u dinleyicilerimiz hani arada sırada programı indirdiklerinden biliyorlardır. Slashdot'u daha çok Linuxçular bilir. Bir haber sitesidir. Teknik yönü ağırlıklı bir haber sitesidir. Başka yayınlarda yer almayan işte bu açık kaynak üzerine, özgür yazılım üzerine bilgiler genelde ilk Slashdot'ta yayınlanır. Daha önce de satılmıştı Slashdot. Yine satılmış.
İyi. Firma şey diyor, bütün ilgimizi ThinkGeek üstüne yoğunlaştıracağız
evet,
diyor.
Evet, alan eski sahibi, şey demiş, dükkan ThinkGeek üzerine yoğunlaştıracağız demiş ilgimizi, yani, o yüzden sattık demiş.
Normal, sonuçta demek ki yani basın tarafında, yurt dışında da hayat yok.
Slashdot zaten evet, bir içerik sitesi. SourceForge zaten işte source paylaşımı, ortak çalışma için falan geliştirici sitesi. Yine satabilmeleri bile mucize.
Evet, biz de teknoseyir satsak ne güzel olur.
Evet.
Tebdili mekanda ferahlık vardır.
Evet. Allah satarız. Güzel. Satarız ya anında.
Evet. Evet, HTC Windows Phone 8 telefonunu çıkardı abi. Hani bu kadar olur. Bilmeyen varsa baksın linkten. Yani Nokia'nın çakması bir telefon çıkmış abi.
Lumia serisine çok benziyor
yani
telefonları.
Yani aynısı ya, benziyor dediğin zaman iyimser konuşuyorsun.
8X ve 8S diye iki telefon duyurdular.
Dava gelir mi bundan?
Gelmez.
Gelmez.
Gelmez çünkü sonuçta Nokia'nın sahibi aslında Microsoft. Evet. Ne kadar öyle gözükmese de. Yani bu kadar benzerliği, bu kadar davalar uçuşurken yapılabilmesi zaten bir yerden izin alındığını gösteriyor bence.
Nokia tabii. Biraz bozuldu.
Bozulsun tabii.
Hafiften işte laf attı. Biz diyor şey yapmıyoruz, eski ürünleri ısıtıp da Windows Phone diye sunmuyoruz. Biz sıfırdan hani yepyeni bir konsept yaratıyoruz diyor. Bir yandan da tebrik ediyor HTC'yi. Telefonlar hakikaten Lumia serisi telefonlara çok benziyor.
Kopyası abi.
Bir de hani şu nedenle benziyor. Mesela Lumia serisinde ne var? Windows'un içindeki renk düzenleriyle telefonun dışı aynı.
Evet.
Yani telefonun dışındaki mavi tonunun aynısı Windows'un içinde de var. Bunları eşleştirdiğin zaman birazcık güzel bir görüntü oluşuyor hakikaten.
Çok güzel oluyor.
Windows'un arka planıyla telefon birbirine kaynaşıyor falan. Güzel oluyor. Mesela şimdi HTC'de aynı şey ister istemez HTC'de de var. Ve reklamlarında kullanıyor bunu. Yani benzerlikler çok olacaktır.
Vallahi HTC'de hani özgün telefon yapmayı becerecek bir tane adam olmaması diye bir şey söz konusu değil. Bence burada kesinlikle bir şey var. Windows tarafından gelen bir hadi yapın böyle olsun. Bakın bu adamlar becerdi. Siz de böyle yapın denmiş olabilir. Niye? Diyeceksin. Sebebi şu abi, Nokia ile HTC'nin bir farkı var. Şimdi AT&T, Verizon, bu T-Mobile Amerika'nın operatörlerine evet. Anlaşması var abi HTC'nin. Nokia'nın yok.
Oo.
Dolayısıyla Nokia'nın da olmayacak anlamına gelmiyor ama sonuçta şu anda yok. HTC ile Windows 8'in daha hızlı yayılması mümkün.
Tabii.
Ama bir yandan da Amerika HTC'ye gıcık.
Evet, orası da
onu da unutma. geçen senelerde biliyorsun bayağı bir çektirdiler HTC'ye.
Bir şey olmuyor ama sonuçta.
Bazı ürünleri yasaklandı falan. Pek Nokia'yı tercih eder yani. HTC ile uğraşmak yani.
Evet ama şu an hani ticari açıdan baktığın zaman HTC'nin her şeyi hazır. Yani Windows 8 çıktığı anda AT&T'den ve işte T-Mobile'ine kadar herkes de olabilecek. Ama Nokia'nın önce biraz bunlarla anlaşması gerekecek.
Evet.
O arada ama HTC telefon satacak. Tabii Nokia'nın bozulması normal ama Nokia kim? Başında Microsoft'un.
Ama şimdi şöyle bir şey, şu var, HTC'nin de yaptığı bir anlaşma falan yok, var mı?
Tabii tabii.
Var mı?
Tabii canım. Şeyleri var, kontratları var HTC'nin bu firmalarla.
Windows 8 üzerine.
Windows 8 üzerine...
Şunu bilmiyoruz daha.
Şu an haberde yazıyor, var diyor.
Hmm. Hadi bakalım. Bize HTC de uyar. Yani. Şeyi denemek açısından. Windows Phone'u.
Valla Nokia'ya çok ayıp oldu ama. Yani sen bu tasarımı bul. Hem yani şu devirde güzel tasarımı sıfırdan yapmak çok büyük iş. Nokia nasıl olduysa yaptı, becerdi. N9'da itibaren. HTC de üstüne kondu.
HTC de benzerini hemen yaptırdı.
Evet. Google Snapseed aldı.
Seed.
Evet, Snapseed.
Sen kullandın mı daha önce?
Ben hiç kullanmadım abi.
Bu aslında Snapseed'i almıyor. Yani evet, şöyle, onun yazılım firmasını yapan
Nick
firmayı
Software'i
arıyor.
Alıyor abi.
Nick Software'i arıyor, alıyor. Başka uygulamaları da var ama o uygulamaların adının bile geçtiği yok. Çünkü Snapseed daha güçlü olan uygulama. Ya Instagram diyorlar. Hani Instagram'ın türevi diyorlar. Çok yaygın ya uygulamalar. Fotoğrafı evet, çekiyorsun. Evet. Çeşit, biz de tanıttık kaç tane.
Tabii.
Çeşit çeşit efekt uyguluyorsun. Upload ediyorsun. Facebook almıştı Instagram'ı, biliyorsun.
Evet.
Bir şey olmuştu. Şaşkınlık yaratmıştı. Ona cevap diyorlar Google'ın Snapseed'i alması.
Ya vallahi abi.
Android'e entegre edecekler.
Yazık oldu. Ediyorum. Nick Software'e diyorum. Çünkü yani ben şeyi kullanmadım. Snapseed'i ama şeyi kullanmıştım. Nick Software'in diğer yazılımlarını, fotoğraf üzerine olan yazılımlarını. Gayet güzel bir firma. Yani şey, Photoshop'a mesela pluginleri var bir sürü. Atıyorum, yani noise yok eden programı var mesela.
Tamam.
Bu tarz şeyleri vardı. Eğer hani Google bunu Snapseed uğruna geri kalanlarını çöpe yollarsa yazık olacak. Yani sektörden önemli bir firma, tarih olabilir.
Google'ın ağına katıldı.
Evet. Abi Ali Yun'la ilgili haber var, sen seversin.
Ali Yun Os.
Şey, Google'dan açıklama var. Ali Yun Os'un niye hani izin veremediği ile ilgili.
Şimdi geç hatırlatalım, işte geçen haftanın konusu neydi? Acer Çin'de bu Alibaba firmasının hamiliğinde geliştirilen Ali Yun Os'u kullanan telefon çıkartmak istedi. Google Acer'ı tehdit etti. Çıkartmayacaksın diye. Çıkartırsan hani Android kullandırtmam sana diye ve çıkarttırtmadı. O hikaye, macera orada bitmişti geçen evet, hafta. Orada kalmıştık.
Ama Google'un açıklaması evet, yoktu. Şimdi o geldi.
Maceranın yeni bölümünde Google diyor ki kardeşim hani ben diyor şey yapmam. Partnerimi kısıtlamam ama diyor Ali Yun Os Android'in diyor standartlarına uymuyor. Hani Android ama farklı bir Android. Dolayısıyla diyor bir de hani zaten hani Android bu fragmentasyon deniyor ya hani
evet,
bir sürü varyasyondan ötürü zarar görmüş durumda. Bir de böyle kendine özel Android'ler çıkarsa diyor hani bu işin iyice suyu çıkar. Ben diyor o yüzden izin vermedim.
Evet.
Çünkü hani bunun tabii ben basitleştirerek anlatıyorum. Daha teknik, Google'ın açıklamasında daha tekniğine değiniyor. Hani yazılımın çalışma mekanizmalarına, engine'in diplerine değiniyor ve neden olduğunu açıklıyor. Durum bu.
Ali
biz
Baba
diyor
da,
hani şey yaptık.
Bu açıklamaya karşı diyor ki işte biz Android ekosisteminin bir parçası değiliz. O yüzden de uyumlu olmak zorunda değiliz Android'le diyor.
Evet, Ali Baba da öyle bir
ama
açıklama
Ali Baba'nın
yapmış.
Ne dediğinin hiçbir önemi yok sonuçta. Hakikaten içinde bunun Android varsa Google ne derse olacak.
Evet. Ama bu arada tabii mesela Ars Technica'dakilerde bu Ali Yun Os'un kendi uygulama dükkanını, Çin'deki uygulama dükkanını incelemişler. Rezalet bir ortam çıkmış ortaya. Yani normal şeyler, Android uygulamalarının
çakmaları,
korsan şey yazılım, full sürümler falan filan. Hani böyle Ali Baba kendine göre bir Çin yazılım sitesi yaptırtmış. Böyle de olmaz tabii.
Evet.
Hani sen bunu destekleyen telefon mu çıkaracaksın? Olmaz. Garip. Yani Google'ın başka bir firmayı herhangi bir şekilde kısıtlaması, tehdit etmesi falan, bunlar tabii ki tepki çekecek şeyler. Hiç hoş, kulağa hiç hoş gelen şeyler değil. Ama Ali Yunus'un da ciddiye alınacak bir yanı
yok.
Yok gözüküyor.
Android marketlerde abi en güvenlisi Approve Europe. Yani Avrupa'daki Approve çıkmış.
Evet. İncelemişler. Uygulama açan biliyorsun Android'in evet. Yine çok güzel geçiş yaptık. İşte Android'in sıkıntılarından birisi şu. Resmi Google'ın resmi uygulama dükkanından uygulama çekiyorsun ama kötü niyetli uygulama çıkıyor.
Evet.
Malware çıkabiliyor. Trojan çıkabiliyor ve bununla Google işte başa çıkamıyor. Çıkıyor da devamlı yeni şeyler de başına belalar çıkıyor. İncelemişler bunu. Uygulama marketlerinde ne kadar hani kötü şey var, uygulama var. En güvenlisi adını ilk kez duyduğum Avrupa bazlı Approve çıkmış.
Evet.
%2.1 risk. Amazon %2.7 risk. Türkiye'ye şey satmıyor, Amerika dışına uygulama satmıyor. Çin'de D.CN diye bir şey varmış, 7, %7. Handster diye bir şey Avrupa'da %7.3. Google Play %8.4 risk var, 5. Evet. sırada. Yani ilk sırada olması, olması
gereken.
Evet, ilk kaynak maalesef %8 gibi çok büyük bir rakamda, 5. sırada. Yani bu da işte şunu gösteriyor. Resmi uygulama dükkanında bile risk var.
Evet, ben sana Trendmicro'nun yaptığı bir araştırmayı söyleyeceğim abi. Biliyorsun Trendmicro ile biz şey yaptık geçenlerde, bir tane mobil antivirüs yazılımı inceledik seninle.
Tanıttık evet.
Evet, o yüzden onlar bunun üzerinden de şeyi görebiliyorlar. Ve yazılımların neye eriştiği, hangi hakları olduğu falan filan. Bunu bir Almanya'da en çok kullanılan 25 bedava uygulamayı analiz etmişler abi.
Tamam.
Bir bakmışlar ki neleri paylaşıyor bunlar, nelere erişiyor diye. Yer bilgisine, senin yer bilgine erişen %34 abi. Gelen verileri de görebilen %15. Veri tabanı yani adres defteri, kontak listesi vesaireyi gören %21. IMEI'yi gören %27.
Tamam.
IMSI'yi gören %3. O da artık daha spesifik şeyler, belirleyici bir şey senin. IMEI'den biraz daha ötesi. Bunun arasında abi şey bile var. Angry Birds bile senin adres defterine ve e-mailine erişebiliyor, biliyor musun abi?
Ya uygulamalar bu özellikle Android'de büyük problem. iPhone'da da çok farklı olduğunu zannetmiyorum ama Android'de bu yetkiler daha açık gösteriliyor ya. Ya bir ne bileyim işte gazoz kapağı açma programı indiriyorsun. Programın istediği yetkiler arasında. Bu arada programla gazoz kapağı nasıl açılacak onu da bilmiyorum da.
Bence çok güzel olur.
Dersi diyelim, öğretiyor. Programın senden istediği yetkiler arasında telefon rehberine erişmek, kayıtlara, loglara erişmek falan gibi garip garip şeyler var.
Evet.
Bu büyük sorun.
Valla Levent abi işte hani geçen diyorduk ya işte Samsung'la Apple özelliklerini yarıştırıyorlar falan filan. Her şeyi geç. En güvenli kim dediği zaman şu ofiste en güvenli telefon Can'da şu anda.
Evet.
Senin telefonun neydi Can?
Kod numarası unuttum da sevgili akılsız telefon.
1280.
1280 doğru.
Ben unutmam. İncelemiştik
onu. Levent abi unutmaz.
Onu inceledik çünkü onu.
1280.
Nokia 1280.
Memnun musun hala?
Çok mutluyum. Öyle böyle değil.
Yani uygulama çalıştırmıyorsun, internete bağlanmıyorsun, sorun yok.
Evet. Tabii.
Ne güzel.
Şarjım da uzun gidiyor.
Evet. Gayet
sorunsuz. Yani sende şöyle bir güvenlik sorunu varmış. Senin karşı tarafın konuştuğunu herkes duyuyormuş arkasındaki hoparlörden.
O bir enteresan geldi bana da. Benim telefonumda o şey yok, o sıkıntı yok. Herhalde üretim farkı. Parti parti partisinde öyle bir sorun çıkmış olabilir. Galaxy S3'lerle yarışırım.
Evet. Clover Trail atom işlemciler Linux'u çalıştırmıyor ki normal.
Ya o yalnız şöyle tabii orada hani Extreme Tech böyle bir başlık atmış, bayağı bir çarpıcı bir başlık.
Evet.
Bu arada işte Clover Trail de Atom'un yeni şey, yenisi. Hani Medfield çıkmıştı, onun daha dual core yenisi. Windows 8'li tabletlere falan güç verecek.
Doğrusu bu. Şu abi, yeni Atom Linux'ta çalışamıyor aslında.
Ya şöyle, yani Linux'un yeni, yani bu işlemci desteğinin Linux'a eklenmesi lazım.
Evet, bu kadar
şu basit. Anda var olan Linux'lar çalışmıyor ama hani Linux çalıştırmıyor. Hani
ya o kadar zayıf
değil. Hani Linux'a uyumlu üretmedi Intel bunu değil. Sadece Linux'un çekirdeğinin bu Clover Trail içinde düzenlenmesi gerekiyor.
Çünkü güç denetim sistemi yazılım tabanlı bir noktada. Aynen. O yüzden Windows'a çalışılmış, Linux'a çalışılmamış.
Yoksa şey değil bu. x86 mimarili yani. İşlemci. Bunda hani DOS bile çalışır. Ama güç yönetim muhabbeti yeniden Linux'un düzenlenmesini gerektiriyor. Burada da şu var tabii. Büyük olasılıkla Intel'in sağlaması gereken bilgiler vardır. Teknik dokümanlar vardır.
Evet.
Bunları Intel çabucak sağlayacak mı yoksa birazcık sallayacak mı?
Abi haberde yazan doğruysa sağlamayacak. Yani Linux desteği ölü diyorlar çünkü. Hani yapsalar Linux kendi çevresi şeyi yapar. Linux'çüler yapar bunu diyorlar. Ama şeyde bir sonrakinde 2013'te çıkacak olan da olacakmış.
Valla Linux diyorsan, o Linux'un canavar meraklı ve geliştirici ekosistemini de düşüneceksin. Bunu hele böyle Intel işte cannot run falan gibi laflar ettiği için bu lafları yedirmek uğruna
daha iyisini
nasıl çalışacaklarını, o amatörlerin deli gibi bunu geri mühendislikle çözeceklerini biliyorsun.
Evet.
Hani o yüzden hani biz bu haberi yapalım, bununla da bu haber hani böyle bir not koymuş olalım kenara. Bakalım kaç ay sonra göreceğiz Linux'u Cloverfield üzerinde.
Ve daha az güç harcayabilir abi.
Evet, evet. Intel'in kendi management'ından daha efektif bir management sistemiyle belki de görebiliriz. Hiç şaşırmayız yani.
Intel abi Wi-Fi'yi işlemciye ekliyor.
Nasıl?
Şimdi artık Atom işlemcisini düşün. Onun içine bir de Wi-Fi koyacak. Böylelikle artık daha az komplike bir cihaza üretilebilecek. Çünkü her işten gidip bir tane de entegreyi onun için harcamayacaksın.
Bu Intel'in Wi-Fi'yi işlemciye ekleme çabası bana şunu düşündürdü. Şimdi bütün dünyada şöyle bir akım var. Bu 6-7 yıl önce ilk dile getirildi de bugünlerde hızlandı. Yazılım temelli radyo diye bir teknoloji var Murat. Bunun esprisi şu. Şu anda hani Bluetooth'un devresi ayrı. Wi-Fi'nin devresi ayrı. Başka hani wireless bir iletişim, yani radyo var diyelim bilgisayarında. Radyonun devresi ayrı. Ama bunların hepsi aslında hani bir jenerik bir radyo katı diyelim elektronikçi tabiriyle devresi yapılıp bunların hepsini aynı devrenin yapması mümkün olabiliyor. İşte software defined radio diyorlar. Bu olduğu zaman Murat sen bir tek hani notebook'una işte radyo katı ekliyorsun. Yazılım şey mi olacak? Bluetooth mu lazım? Sürücüsü bu donanımı, radyo donanımını Bluetooth olarak kullanıyor. Bluetooth çalışıyor. Wi-Fi mi lazım? Yine sürücüsü bu jenerik radyo donanımını Wi-Fi olarak kullanıyor. Kablosuz Ethernet sahibi olmuş oluyorsun. Yani tek bir radyo devresiyle bütün radyosuz, kablosuz iletişimi sağlıyorsun. Intel'in çabası da galiba hafiften bunu teknolojiyi şu anda başka firmalar geliştiriyor. Intel de herhalde o alana giriş yapıyor.
Herhalde.
Analog parçalar var hala bu radyo iletişim, radyo frekansıyla iletişim falan dediğin zaman. İşin içinde hala analog yapı taşları var. Onlardan mümkün olduğu kadar kurtulmaya çalışıyorlar.
Evet.
Analog parçalar küçültülemiyor. Yani bir yere kadar küçültülebiliyor. Küçüldükleri zaman karakteristikleri değişiyor. Ama tabii sen de işte kağıt inceliğinde telefon, dergi inceliğinde bilgisayar yapmak derdindesin. O yüzden bu analog parçalardan kurtulma çabası sürmekte. Intel'in de işte Wi-Fi çekirdeğini işlemciye kadar indirmesi bunları sağlayacak.
Evet, inşallah olur en kısa zamanda.
Zaman alıyor tabii yansıması. Tabii. IDF'lerde sergilenen teknolojilerin hayatımıza girmesi zaman alıyor.
100 watt destekleyen USB geliyormuş abi. Ne demek bu?
Şimdi USB biliyorsun hani 5 volt normalde 1 amper destekliyor. Pek bir şeye de yaramıyor dolayısıyla hani evet. 5 watt güç pek bir işte 2,5 inçlik diskleri falan çalıştırıyor da mesela 3,5 inçlik diski çalıştıramıyorsun. Hedeflenen USB PD power delivery standardıyla hedeflenen 100 watt'a kadar güç profilleri belirleyip bu 100 watt'a kadar cihazları besleyebilmek. Bu ne anlama geliyor? Bir kere şöyle, laptop'ı aynı tableti yaptığın gibi, telefonu yaptığın gibi laptop'ı USB'den şarj edebileceksin. Laptopların şarj cihazı da USB standardına dönecek. İyi bir şey.
Şahane.
İyi bir şey. Laptop'un şarjıyla da telefonu da şarj edebileceksin daha sonra işin
bitince. Çok güzel.
Seyahate çıkarken tek bir şarj cihazı alacaksın, gideceksin. Tabii. Her yönüyle iyi bir şey. İkincisi, mesela laptop'tan arkadaşının laptop'unun pili bitti, bitiyor. Aynı otomobilde olduğu gibi takviye yapabileceksin bir USB kablosuyla arkadaşa. Laptop'tan laptop'u şarj edebileceksin. Laptop'tan monitörü çalıştırabileceksin tek kabloyla. Aynı disk çalıştırır gibi. Tabii laptop olması, monitör örneğinde laptop olması şart da değil. Desktop'tan da tek kabloyla çalıştırabileceksin. Her yönüyle güzel bir şey Murat. Hani bence hayatımızı olumlu etkileyecek bir gelişme.
Pil 2012... tekniği biraz daha gelişsin inşallah. Bakalım o zaman ince insanlar gerilla gibi her yere taşıyabilecekler notebooklarıyla beraber.
2012 yılında şey çıkacakmış yani hani ilk örnekleri 2012 sonunda çıkacakmış. Tabii birazcık Intel bu işin arkasında. Ama bir yandan da Intel'in yeni bir sevgilisi var. Malum Thunderbolt var. Sektör biraz şaşırıyor yani Intel'in USB'yi hiç sevmeyen, USB 3'ü daha doğrusu hiç sevmeyen Intel'in böyle bir teknolojiye ön ayak olmasında. Ya olumlu karşılanacaktır. Ben en azından olumlu karşılıyorum.
Üretmesi zor olabilir mi bunu? Bu kadar yüksek
bir can şeyde yani bir anakart tasarımında bir şey gerekecektir. Ezber bozulacaktır. Çünkü muhakkak. Şöyle hani şimdi anakartın üzerinde incecik yollar var. Hele bir notebook anakartını düşün. Bunlarla sen şimdi 5 watt, 2,5 watt, 5 watt aktarmak tabii. derdindesin. Hiçbir şey değil.
Tabii.
Ama 100 watt'ı anakart üzerinden USB portuna aktaracağım dediğin zaman hani o zaman mümkün ama daha bir hani mühendislerin oturup tabii. Demeleri gerekiyor. Böyle daha şey, kalın veriyor. Fiziksel doğru. olarak daha kalın bağlantılar doğru. gerekiyor.
Böyle bir şey lityum polimer pil mimarisi için de sıkıntılı bir durum. Şu andaki mevcut teknoloji için. Hani o yüzden pillerin bir sonraki basamağa geçmesini beklemek çok daha şey olacaktır. Evet. Makul olacaktır. Çünkü yüksek amper çekilme durumunda piller gereğinden hızlı bitiyorlar.
Doğru.
Voltajları
doğru.
çok düşüyor.
Doğru.
Bilgisayarın düzensiz çalışmasına bile sebep olabilir.
Tabii şu var. 100 watt bu teknolojinin izin verdiği maksimum güç. Ama cihazların birbiriyle akıllı iletişim kuracağı söyleniyor. Yani şöyle Can hani sen monitörü laptopa bağladığında bu teknolojiyle monitör diyecek ki bana 80 watt lazım.
Evet.
Bilgisayar diyecek ki kardeş bende 60 var. Maksimum 60 var. Ekrana belki yazı çıkacak yetersiz güç diye. Her cihazın 100 watt'a kadar desteklemesi gerekmiyor.
Tabii.
Zaten 100 watt günümüzde çok bir rakam.
Tabii.
Yani 100 watt LCD devasa monitör olmadıkça önümüzdeki monitörler 25 watt, 30 watt, 40 watt, 50 watt.
Doğru.
O yüzden 100 watt iyi bir rakam. Bilgisayarla uğraşırken genelde 100 watt'a ihtiyaç duymayız. Hani harici hard diskler falan 15 watt'ta, 10 watt'ta falan işi bitiriyor. Benim tahminim 100 watt'ı belki hani anakartlar falan PC anakart, masaüstü anakartlar destekleyecektir de
notebook cephesinde
laptoplar 50 watt, 60 watt'ta. Laptopların çoğunun adaptörü de 60 watt zaten.
Çok mantıklı, doğru.
Herhalde 60 watt cephesinde falan kalacaklardır.
Tabii.
İşte dediğim gibi akıllı olacakmış cihazlar, dolayısıyla şey felaket yaşanmayacakmış.
Aksi takdirde üretimi de çok zorlaşır.
E tabii, gereksiz maliyet artar tabii, falan filan. Güzel bir teknoloji olacak umarım.
Evet.
Hayatımızı kolaylaştıran.
Yani insanlar bir yolunu bulup 100 watt'a çekmek isterler. 100 watt'lık laptop çapılsa.
Ya şey bağlıyorlar ya USB portuna. Ben her sene yaz üzerime vazifeymiş gibi yaz başında duyurusunu yapıyorum. Şu USB ventilatör.
Evet evet.
USB kahve ısıtıcı. Bunlar anakart katili.
Tabii.
Çünkü USB portunun yapısı bu tür yani bir ısıtıcının yaratacağı yük gibi yüklere göre tasarlanmış değil. Motor, doğru. Motor yükünü yani böyle TARDIS'in de içinde motor var biliyorum ama ventilatör motoru gibi bir motorun yüküne
motor
tasarlanmış
var,
değil. Evet. Bu üstelik bir de şu var Can, bu cihazlar yani Logitech marka USB ventilatör yok. İşte Belkin marka USB kahve ısıtıcısı yok.
Tabii.
Bunlar Antin Kuntin markalar. Nagasaki marka şey var. Kulaklık olması gibi. İşte bu da şey. Yani bunlar zaten normal halleriyle sabıkalı, şüpheli tabii, cihazlar. Tabii. Bir de bunu işte USB kahve ısıtıcısı, USB buzdolabı diye anakarta direkt porttan bağladın mı Güney Köprüsü uçuyor.
Tabii.
Uçabiliyor. Ha şimdi şey diyen dinleyici de olacaklar. Ben 5 yıldır kullanıyorum, sorun yok. E ne güzel. Ama işte olmayacağı anlamına gelmiyor. Evet. Ya yok, da doğru. Başkaları sizin kadar şanslı değil.
Ben bunu en çok emniyet kemeri takmayanlardan duyuyorum. Evet, 10 senelik şoförüm hiç emniyet kemeri takmadım. Ha. Bir şey de olmadı diyeyim.
Ama hiç kaza da yapmadım. Sonra tabii, camdan çıkıp uçarken hatırlıyor bu lafını.
Muhtemelen simam aklına geliyordur.
İşte şimdi bu USB PD'de artık bayağı bir ventilatör çalıştırabileceksin. Hani odaya koyduğun tipte bir ventilatörü çalıştırabileceksin.
Klima yaparlar buna da.
O zaman belki
Fukushima
işte,
marka.
Evet. Logitech'te çıkarır ventilatör belki.
Evet, Yahoo'nun CEO'su Marissa Mayer tüm Yahoo çalışanlarına akıllı telefon dağıtacakmış abi. Siparişleri alıyormuş
yine. En sevilen CEO.
Hayır, şöyle bir tuhaflık var. Yahoo gibi bir yerde çalışıyorsun. Çalışanların akıllı telefonu zaten yok mu?
Ama en yenisini veriyor.
Herkese benden birer çay
hesabı. Şey nasıl? Evet. Açık büfe. Android 5. Şey, iPhone 5. Android 5 ne yani?
Android Lumia 920.
iPhone 5 Lumia 920 ya da Android istiyorsan Galaxy S3. HTC One X galiba.
Evet. Evo.
Baba telefonlar. Hı-hı. Yani piyasadaki en baba telefonları seçmişler. En yüksek telefonları istediğini vereceğim diyor. Şeyi de ayarlayacağım diyor. Tarife. Data plan.
Evet.
Güzel bir şey. Ama bu bir yandan da şu var tabii. Bu telefonu herkese verecek. Bütün çalışanlara. Sonra diyecek ki ya bir şey oldu. Aç sana telefon vermiştik. Tabii. Aç oradan browser'ı da şu tabii, işi yap.
Tabii.
Benim gibi biri çıkıp diyemeyecek ama efendim benim telefonum akılsız.
Tabii, tabii. Kullanacak.
Müsait değilim.
Siz hangisini alırdınız bu açık büfeden?
Vallahi ben sırf meraktan herhalde şey alırdım, 920'yi alırdım.
Ben de onu alırdım. Can sen?
iPhone 5 diyeyim de bari.
iPhone'u al.
Renk olsun.
Evet, Özkan'da da zaten Samsung var. Şeyi kurmuş oluruz. Kare as.
Evet. Diğer haber abi, insan beyninin multitask işine pek yatkın olmadığını gösteren bir araştırma yapılmış.
Nasıl ya? Aynı anda iki iş yapamayız.
Aynen öyle. Şöyle ki hani bir işe konsantresin, başka bir şey geliyor. Mesaj geliyor, o geliyor, bu geliyor. Bunun etkilerine bakıyorlar senin yaptığın işe. %10 yani yetişkinlerde %10 performans düşüşüne sebebiyet veriyormuş.
Hmm.
Küçüklerde %30. Yaş küçüldükçe daha kötü oluyor. %30 kayba, performans kaybına sebebiyet veriyormuş. Yalnız testi şöyle yapıyorlar. Bir iş veriyorlar. Arada bir kulaklık üzerinden işle alakası olmayan sözcükler veriliyor.
İlginçmiş.
Yani sen aslında ilgini tam olarak vermiyorsun bile. Çünkü o anlamsız evet, şeyler. Yani konuyla alakası olmayan bazı kelimeler.
Dinozor, saksı,
yani pil. Belki de. Buna rağmen %10 yetişkinlerde, %30'da küçüklerde performans kaybı var.
İlginç.
Buradan da hareket, yani bu araştırmanın sonucu şu. Hani konsantre olarak bir iş yapıyorsan en yüksek verimi alıyorsun beyninden.
Casablanca.
Birden fazla iş yapıyorsan ayvayı yedin.
Tabii.
Birden fazla iş yapmıyoruz zaten o yüzden işte ya.
Yok, hepimiz birden fazla iş yapıyoruz. Nasıl abi? Yani tam çalışıyorsun bir yerden, Facebook'a giriyorsun, oradan mesaj geliyor, Twitter'dan
işte
bir şey yapıyor.
Ama işte o zaman çalışmayı bırakıyorsun be abi. Yani öyle düşün. Hani aynı anda şey derler ya, Napolyon ile iki ayrı mektup yazıyormuş.
Bu
yani,
hayır, buradaki çalışmanın rivayet gösterdiği şu, sen o şeyi Twitter'dan bilmem nereden mesaj sesi gelse bile o sana bir şey etki ediyor. Hmm. Yani
konsantrasyon kaybı.
Evet,
tabii.
Komple
tabii
sıfırlayacaksın.
Anladım.
Hiç ses çıkmayacak. Evet.
Şey var ya mesela bazı biz PowerBook 165C miydi bizim antika PowerBook'umuz içerideki?
Olabilir.
Onu anlatırken ben şöyle bir örnek vermiştim. O cihaz hala eBay'de satılıyor ve alınıyormuş. Hmm. Alanların bir kısmı yazarlar. Adam cihazı alıyor, internet, o bilgisayarda internet yok, bir şey yok, Wi-Fi yok, Facebook yok, Twitter yok. Adam onu da alıyor, kapanıyor eve.
Daktilo niyetine.
Aynen, daktilo niyetine kapanıyor, ilgisi dağılmadan çalışsın diye.
Çok mantıklı.
O yüzden hani bu olay, bu olayın bir yansıması.
Tabii evet. Bunun farklı versiyonuna da biz zaman zaman değinmiştik. Hani direksiyon başında bir şeylerle ilgilenmek. Aynı
evet,
kapıya çıkıyor.
Makyaj yapmak.
Tabii. Mağaza vitrinlerini kontrol etmek, mesajlara bakmak, bir şeyler yazmak.
Ya tamam. Mesaj yazan adam var. Mesaj okuyanı boş ver de. Tabii, tabii. Hani boş verme tabii de. Hadi amenna. Mesaj yazan en felaketi.
Evet. Tabii. Yani uzun lafın kısası abi, bu mevcut çalışma düzenimiz. Yani bilgisayarla bir işin varsa performansının düşme olasılığı çok fazla. Ya da işte bir tane sürekli yazdığın, işte bilgisayarın yanında bir tane sürekli mesaj alabilen bir telefon duruyorsa. Spam bile gelse.
Mesela şimdi şunu düşündüm ben Murat sen konuşurken. Hani tam olarak anlattığın şey. Mesela tablette özellikle. Biliyorsun şu notification'lar var ya. Mesela Android tabletlerde ya da telefonda diyelim. Ama tablette çalışıyorsun diyelim. Dakika başı diye sağ alt köşeden bir şey çıkıyor.
Evet.
Abi mail geldi, abi tweet geldi, doğru, abi Facebook'ta like yaptılar sana, tabii, falan. Adam bindiriyor sana.
Tabii.
Mümkün değil 10 dakika konsantre olabilmek. Bizim burada Android bölümü için çekim yaparken bile alttan şey çıkıyor. Yani internete bağlarsan tableti alttan mesaj geliyor. Abi yeni mail var, şu var, bu var, bilmem ne. Benim tablet böyle abi diye konuşuyor. Android 5. Android 5 olduğu için.
Şekerpare mi?
İşte. Bir şey aklını... Wi-Fi'yi kapatacaksın. Başka çaren yok. Evet. Konsantre olacağım diyorsan.
Minibüs şoförleri, halk otobüsü şoförleri niye kötü araba kullanıyorlar? Dolmuş şoförleri.
Onun ilgisini çekecek çok şey var
tabii, çevresinde. Bir taraftan para sayıyor, bir taraftan yolcuları kontrol ediyor. Hepsi beraber.
Toys R Us bile tablet yapmış abi, ne diyorsun?
Toys R Us, zaten Toys R Us oyuncakçılığı bıraktı. Böyle çocuklara yönelik hizmetler olayına ağırlıkla girdi. Çünkü çocuklar oyuncak da istemiyor artık. Tablet istiyor, telefon istiyor. Toys R Us da kendi tabletini geliştirmiş. Tabeo diye. Tabeo tabletimiz şey olmuş.
Yakın zamanda buradan kaynaklı da çok ciddi sıkıntı çıkabilir mi? Bilmiyorum Levent abi.
Nasıl?
Ne düşünürsünüz? Çocuklar oyuncakla oynamak yerine artık her şeyi elektronik ortamda oynar oldular. Hayal güçlerinin gelişmesinden tutun da hani sabırsızlık gibi bir karakterin oturmasına kadar şeyler yapar gibi geliyor bana.
Anlık tatmin. Hemen tatmin.
Beklemeden bir şeylerin olmasına alışıyor çocuk çünkü. Tıklayınca gelsin. Eskiden öyle oyun kurmak için uğraşırdı.
Öyle.
Çıkardı sokağa, top arardı, topu patlardı falan. Misal.
Şimdi bak mesela bu haberi yazan yayında da zaten bu Toys R Us tableti konusunda şöyle bir yorum yapılmış. Şimdi Toys R Us'ın tableti Android 4.0'lı, 5.0 değil, 4.0'lı $150'lık bir tablet. Yani normal işte tablet aslında. Ama ne yapmış Toys R Us? İşte bir kere içine 50 tane oyun yüklemiş. Bir de ebeveyn kontrolü dediğimiz, işte mesela çocuk kaç saat oynayabilsin bir günde tabletle. Şeyi,
hangi
alışveriş,
saatler arası?
Evet, saat arası ve alışverişi açma, kapama, kısıtlama. Çünkü tabletlerin öyle bir riski var. Can,
ocağa incir ağacı dikebiliyor.
Ha, çocuğun eline tableti veriyorsun ama akşama $1000 kredi kartından çekilmiş olduğunu görebilirsin. Çünkü giriyorsun, eğer tabii kaydettiysen kredi kartını, ki kaydediyorsun
tabii
mecburen tableti keyifli kullanabilmek için. Ya da telefonu, akıllı tabii telefonu. Çocuk orada giriyor. Purchase, weapons, bilmem ne, tık tık tık. sanal kılıca kalkana $500 harcayabilirsin tabii. Yarım saat
belki içinde. Bu telefonda şey vardır ya, tablette kısıtlamalar vardır.
Yeterli değil. Yeterli değilden öte yok. Hani işte şey de var. Bu Amazon bu konuları geliştirmiş. Amazon diyorum, Toys R Us. Fakat işte haberi yazan arkadaş şöyle yorum yapıyor. Ya diyor, insanlar genelde telefonlarını ya da tabletlerini çocuklarına veriyorlar diyor. iPad'lerini, Kindle'larını çocuklarına tabii veriyorlar. Pek de bir şikayet etmiyorlar bu durumdan diyor. Dolayısıyla hani bu kadar ince düşünüp de Tabeo'yu tercih edecek yetişkin hani yani, görelim diyor bakalım hani biz de göreceğiz abi, diyor şeyi.
Senle daha bugün konuşuyorduk hani şu poşette çocuk dergileri var ya içinde oyuncakla gelen.
Oyuncaklı dergiler.
Oyuncağı görünce alıyor dergiyi atıyor kaldırıyor atıyor.
Dergiyi atıyor.
Toys R Us mağazası da çok uğranılan bir yer ya evet, sonuç doğru itibariyle bu bir mağaza zinciri. Orada bunu görecek çocuk ve belki isteyecek. Öyle bir arzu nesnesi haline gelebilirse şansı var.
Pazarlama çok önemli herhalde bir bakıma da.
Yani $150 fiyat da iyi.
Tabii. Levent abinin dediği gibi hani ben nasıl olsa iPad'imi veriyorum. Bir de böyle bir şey almaya ne gerek var diye düşündürmemeleri lazım.
Çocuk istedi mi işte öyle bir mantık yok.
Tabii.
Tutturdu mu, ağladı mı, tepindi mi mağazada alacaksın yani.
Ya orada tabii şu avantaj olabilir. Hani iPad $600, $500. Çocuk da tableti istiyor her akşam senden. Bir de hani çocuk gibi kullanıyor lan tabii, dan diye vuruyor falan. Hani aman şu ben kendi iPad'imin güvenliğini sağlayayım diye $150 bayılıp Tabeo alabilirsin. Ben alırdım. Benim tabletime bulaşacağına kendi tabletiyle oynasın.
Sonra Tabeo frisbee olup da LCD televizyon çarparsa sıkıntı yani olmasın yine.
Ya tabii burada birazcık da şu önemli. Çocuk dediğin çocuklar pek çocuk gibi değil. Yani şöyle o Tabeo'nun da düzgün bir tablet olması lazım. Yoksa onu kenara bırakıp yine senin iPad'e tabii sulanacaktır. Tabii. Ya daha neler göreceğiz.
Evet.
Şey güzel ya, Türkiye'de bak bir ara duyurusu yapıldı ama tabii ki hiç şey görmedi, talep görmedi, hala piyasada var mı bilmiyorum. Çocuk telefonları var. Şey ama hani oyuncak o vik vik vik yapan cep telefonlarından değil, cep telefonu fakat işte üzerinde hot key'ler var. İşte anne düğmesi var, baba düğmesi var. Basınca direkt babayı arıyor. Şey, baba onu arayabiliyor ama mesela sokak pazarlamacı arayamıyor çocuğu. O anladım, başka numaralardan arama kabul etmiyor.
Neredeyse telsiz gibi.
Tabii tabii. Kendisi de sadece belirlediğin işte numaraları arayabiliyor. Şey içinde işte annesi babası içinde zaten özel tuş konmuş üzerine. O güzel bir şey.
İleri yaştakiler için de güzel bir çözüm olur
evet,
aslında.
Evet. Şey yapmadığı için zaten hani arkadaşını araya mesaj falan yok. Arkadaşını falan arayamayacağı için pek de kullanmayacaktır. Hani ilk gün 25 kere babasını arayacaktır da baba ne yapıyorsun diye sonra sıkılacaktır ondan da.
Tabii.
O iyi bir şey. Firefly mıydı neydi markası ama tahmin ediyorum ki satılmamıştır. Oyun muyun yok. Çocuk yer mi onu?
Tabii.
Angry Birds yok, bir şey yok.
Mümkün değil. Bir de hani çocuklar kafanı kendi aralarında onu nasıl diyeyim birbirlerinden görüp de bir şeyleri süratle şey yapan, kapan
tabii
insanlar.
Tabii o da var. Şimdi sen çocuğu bu böyle üzerinde şey Mickey fare bilmem ne resmi olan Firefly'la okula göndereceksin. Arkadaşının zengin çocuğu iPhone'la tabii gelecek. Tabii. Senin bütün derin pedagojik araştırmaların yattı. Herif senin çocuk ve babamı arıyorum falan noktasında herif çıkaracak FIFA bilmem kaçı açacak telefonu.
Travmalardan tamam, travma beğensin sonra.
Öbürü Galaxy Note çıkaracak. Tabii. Bizimki sonra bunalım da.
Tabii. Abi, Galaxy Note da yani.
Kaç para olan bir flüt. Bir flüt kaç para ulen diye gezer.
Bizim şeyde bizim zamanımızda okula oyuncak getirmek falan büyük şeydi ya. Tabuydu. Oo,
tabii, tabii canım.
Şeydi ya hani böyle kabilenin bütün geleneklerini yıkmışsın gibi muamelesi gördüm böyle okula bir şey oyuncak araba getirmişsin falan.
Tabii tabii.
Uzay şey ben nükleer şey getirsen radyoaktif madde getirsen daha az tepki görürsün. Öğretmen alırdı falan ders şey sonunda giderken alırsın benden müdüre tabii, tabii verirler falan. Çok şimdi doğru telefonu nasıl vereceksin?
Ben şey hatırlıyorum abi telefonlar cep telefonu çıktığı zaman hani sınıfa bir kişi de vardı. Dediğin gibi yani, maddi durumu iyi olan bir çocukcağız vardı. O almıştı telefonu. Ama tabii sınıfın geri kalanında bir kişi de bir telefon olmadığı için kimseyle konuşamıyordu. Annesini değil arıyordu. Mi?
Değil mi? Arada sırada beni arayın falan
haber bırakıyor. Tabii canım, telefon çaldığını hiç duymamıştık.
Ya işte o da ne güzel bir şeymiş, durummuş. Ya benzer şekilde böyle uydu telefon falan diye bir şeyler vardı ya, onda da böyle kimseye şey yapamıyor. Kimse adamı aramıyor.
Asosyal ama mutlu.
Ya cebinde en yüksek teknolojiyi taşıyorsun ama kimseyle iletişemiyorsun. Şey falan tartışmalı. Hani acaba bu çocuklar tableti ne zaman kesiştirmeli yollarını yaş evet. olarak?
Ondan hayır, bunların sonra... araştırmalarını yapmaya başlasan bile sonuç alana kadar senin çocuğun büyür. Onu söyleyeyim.
Evet.
Tabii.
Sen göremezsin yani.
Fatih tabletleri kaç yaşında verecekler Fatihleri? 66 aylıklara vermeyecekler herhalde.
Yok canım, onlara vermez.
Onlar da
arıza çıkabilir.
Şişlerini yapamıyor garibanlar. Evet. Ortaokulda verecekler herhalde Fatih'i.
Bilmiyorum, bakalım.
Tabii Fatih de yalan mı oldu, ne oldu, o da enteresan.
Bir anda kesildi.
Ne oldu? O çocuklar coşuyorlardı tabletlerle falan. Bir okula falan verildi galiba. Pek hiç haberi gelmiyor çünkü.
Evet, bir anda kesildi.
Varsa takip eden dinleyicilerimizden bizi aydınlatsın. Evet. Biz de aktaralım Fatih projesinde güncel durum. Aktaralım.
Sen birkaç sene sonra birinci elden bildireceksin zaten.
Evet, çocuğu okula yolladık. Fatih tabletini almış gelmiş diye yazarız.
Diyenli bir kasa çıkarmış abi. Tren şeklinde.
Muhteşem.
Yani hakikaten tren şeklinde. Ya, tren, lokomotif şeklinde. Bir de yürüyor.
Evet.
Yani işin daha ikinci şok da o. Şimdi yani bazı firmalar böyle şeyler yapıyor da Lianli en baba bir kasa firmalarından biridir yani. Benim de kasam Lianli. Niye şimdi bunu yaptılar bilmiyorum. Hiç böyle tanımazdık. Adamlar lokomotif, buharlı lokomotif şeklinde mini ITX kasa yapmış. 229 dolarlığı var.
Oh.
O düz duruyor. Tek parça ray veriyorlarmış. O rayın üzerinde duruyor. 379 dolarlığı var. Onun yanında 6 parça ray veriyorlarmış. Onları döşüyorsun, yürüyor üzerinde rayların. Bir de buhar çıkartıyormuş yürürken. Ama hani Extreme Tech haberini yapmış. Extreme Tech de pek anlam verememiş. Hani bunun ne, nasıl? Bir de adamlar şeyi merak ediyorlar. Ya buna klavyeyi takacağız, power cut takacağız. Monitörü falan bağlayacağız. Nereye yürüyor yani? Yürüyor da bu kablolarla nereye yürüyor?
Biz de bir vagona oturalım bari.
Yani. Bir de yürümesi de ileri geri gidiyor herhalde düz rayların üzerinde.
Yani de birinin canı sıkılmış abi, belli yani.
İşte. Ha. Ya bunlar şey için iyi Murat. Hani fuarda Sebit'te bunu koyuyorsun standa. Hani tamam, on binler geliyor bunu görmek için. Başına geçip fotoğraf çektirenler falan. İki de kız koyuyorsun yanına, tamam ama... Satışa çıkartmıyorsun işte. Orada bitiyor iş.
Evet.
Ama herkes treni sever mi Levent abi? Devlet ya, büyükleri bile bulundukları her fırsatta kumandanın başına oturmuyorlar mı?
Abi yani tren şey. Ha, evet. Biz büyüklerimiz bile hevesini gideriyor. Ya tren güzeldir ya. Tren de böylesi. Bilgisayar ayrı güzel, tren ayrı güzel. Birleştirmeyelim bunları, hobileri. Evet.
Peki.
Biz hobi köşesine aslında bir tane de trenci bir arkadaşımızı bulsak, çeksek. Evet. Bayılır izleyenler.
Benim bile hoşuma gider.
Tren harikadır ya, da pahalıdır.
Tabii. Dioramaya giriyor biraz.
Bir de tren şey yaptırır. Evi falan boşaltırır yani, böyle hanımdan falan boşanırsın tren durumunda. Çünkü tren hiç bitmez. Bak, bir hi-fi bir tren. Bunlar direkt şey. Hani hanımdan boşanan bin tane adam var hi-fi olayı yüzünden.
Doğru.
Çünkü adam salona filanca yere hoparlör koymak istiyor. Matematiksel modellemesi salonun bunu gerektiriyor. Adam salonun ortasına subwoofer koyacağım diyor. Hanım koyma diyor. İşte koyarım, koyamazsın. Ya hoparlör gider ya ben giderim.
Nitekim hoparlör kalıyor.
Hanım gidiyor, hoparlör kalıyor. Trende öyle. Trende de hani ya iki parça oğlana aldım, kendime değil.
Tabii tabii.
Oğlana aldım, şöyle altı parçalık işte tren seti aldım falan diye başlıyorsun. Sonra şey oluyor böyle, 2500 dolarlık
İnsanlara,
işte.
Evet, yalan da söyletiyor.
İşte
oturalar küçülü veriyor.
Evet, skala elektrik falan setler alınıyor. Tabii. Şeyleri yalan söylüyor. 2500 tabii. dolara alınıp
200 dolar almışım.
25 dolara gitti, gidiyor oradan aldım falan deniyor. Sonra şey başlıyor.
Sonra ya, eve geliyor, bir bakıyor ki o 2500 dolarlık tren yani, ziyan olmuş.
Şey başlıyor, işte ya şu arka oda boş, ben oraya şu treni de oraya bir denemek için kursam mı falan. Sonra salona falan geliyor tabii. Tren. İşte hanım gidiyor o noktada da. Ya yani bir tren bir Hi-Fi gerçekten hani insanı felakete sürükler. Şimdi
uzaktan kumandalı modellerin bakımı da öyledir Levent abi. Hele ki yarışlara hazırlananlar.
İşte.
Evet, hele ki yarışlara hazırlananlar. Bir araba değil, 2-3 tane araba alır. Diğer modeller tamamen şeydir, yedek parça niyetine.
Arabayı satıp araba alıyorsun.
Tabii. Bir onların hepsi dağıtılır. Hepsi bütün parçalar tek tek yağlanır, bakımları yapılır. O da aşağı yukarı bir 10 metrekare kadar yer işgal ediyor en iyi haliyle.
Ya işte yabancıların garajları var. Tabii. Adam bir süre sonra şey yapıyor hani garaja tabii. Arabayı sokamıyor tabii. Artık. İçeride tren tabii. Var çünkü. Arabayı yolda bırakıyor. Garajda trenle oynuyor falan. Doğru. Ama o yine iyi. Garaja doğru. Kaçıyorsun adam tabii. Bir şey söyledi mi?
Apartman kültürü de çok zor.
Apartmanda zor. Ya daire tutacaksın kendine. İşte bir de Lian Li'nin yaptığı halt etmek. Hani o trene kafayı... Onunki kocaman. Yani normalde işte hiç olmazsa N scale, Z scale falan hani ufak parmak doğru. Kadar vagonları olan boyutlar var. Lian Li'nin kasasıyla tren yapacağım dersen oho. Neyse nelere gittik ya. İyice yani. Kızacaklar şimdi.
Abi bir yandan da Fotokina devam ediyordu biliyorsun.
Sen buradasın. Fotokina evet. Orada.
Evet çünkü sponsor çıkmadı. Yani Türkiye'nin Fotokina'ya ilgisi bu kadar.
Ya Türkiye'nin ilgisi var da sana yok. Sponsorluğun ilgisi. Yani şöyle... Fotokina'ya gitti meslektaşlarımız.
Evet ama kaç kişi gitti bilmiyorum.
Yani senin gibi fotoğrafa uzmanlaşmış arkadaşlar buradayken genel bilişim yazarlığı yapan arkadaşların olması, orada olması garip bir durum.
Evet.
Da işte böyle oluyor biliyorsun. Hani benim sana ilgisi yok derken bunu kastettim.
Hı hı. Şimdi abi orada beklenen bombalardan sonuncusu EOS 6'daydı. Full frame makine Canon'dan. Şimdi neyi duyduk biz? Nikon D600'u duyduk. Alpha 99'u duyduk. Geriye Canon kalmıştı. Hani bu ekonomik var ya, ekonomik daha doğrusu şey alınabilir. Hani herkesin alabileceği full frame makineler. EOS 6D Mark 3 alamayanın sığınacağı liman Canon'da.
Ya şimdi bir şey, ben fotoğraf cahili olarak bir şey sorayım. Murat, bizde EOS 7D yok mu?
Var.
Ben bu Canon'un numaralarını pek anlamıyorum. Hani mesela SX, bende SX10 var malum.
Evet.
SX serisini anlayabiliyorum. O her sene SX10, 20, 30, 40 diye gidiyor. Bu benim kafam bunu alıyor ama mesela biz geçen sene, biz şu anda 7D'yi kullanıyoruz benim bildiğim.
Kullanıyoruz.
6D yeni çıktı.
Yeni çıktı. Şimdi abi biz bunu bahsedecekte de böyle yazdım ben yazı içine. Çok da detayını vermemiştim. Hani ismi böyle 7D'nin altında gözüküyor diye yazmıştım. Hani bazıları uyarmışlar ya işte Canon'un isimlendirme sistemi böyle şöyle böyle diye.
Akıl sır ermez.
Ama tabii şöyle ki 400D, 450D, 500D, 600, 650 diye giderken üst seviyeye çıktığın anda tersine dönüyor. 7D, 6D, 5D, 1 şeklinde gidiyor. Yani küçük sayı iyi işaret ediyor.
Anladım. Ama, tamam. Üst seviyede diş farklı diyorsun.
Evet ama işte bak 6D'nin şöyle bir özelliği var. 6D şeyi ilgilendiren 1D'si olan adamın ilgileneceği makine değil. Ya da 5D Mark 2'si 3'ü olan adamın ilgileneceği değil. 6D daha çok bu Rebel serisinden 500D 600D'si olan adamı ilgilendiriyor. Onlar alacak bunu. Çünkü,
onların üstü evet. Diyorsun.
Ama orada da senin bahsettiğin bu sorun çıkıyor tabii. Çünkü adam bir bakıyor ya diyor. 600D'nin işte 600D'm var benim. Bir tane önüne bir çıkıyorsun. 6D, 7D. 7D alırım ben diyor.
Yalnız orada da bir hani parantez içinde söyleyeyim Murat, orada da şey kafayı karıştırıyor. 1000D var bir de.
Ya bir de o var değil mi?
1100D var ama 1100D evet. 600D'den daha iyi değil mi?
Canon'un isimlendirmesini topluca al çöpe at abi. Yani bu
hiç numaralara takılmayacaksın. Evet. Oturup araştırmanı yapacaksın.
Ve işin kötüsü tarafı şu abi, 7D ile şimdi bu EOS 6D'ye bir kıyaslasan 7D'nin bir sürü özelliği daha iyi. Yani 6D biraz hayal kırıklığı oldu çoğu kişi için. Full frame makine 2100 dolar olacak. Yani Nikon'un D600'ü ile aynı.
Tamam.
20 megapiksel abi. Digic 5 işlemcisi var. ISO'su 25600'e çıkıyor. 11 noktada AF sistemi var. Şimdi daha baktığında Wi-Fi ve GPS'in içine dahil olduğunu görüyorsun.
Ha iyi. Wi-Fi gitti.
Evet hiç gerek yok bunda.
Wi-Fi geldi.
Ama bak şimdi öyle bir şey yapmış ki Canon. 5D Mark 3'e bulaşmasını istemiş çok net bir şekilde. Ama bunu yapayım derken biraz fazla kırpmışlar makineyi abi. Yani bu makinenin 650D'den bile geri özellikleri var. Sana o kadar söyleyeyim. Şimdi 7D diyorsun. Mesela makine 11 nokta AF sistemine sahip mi? Halbuki bir 650D falan 9 nokta AF sistemine sahip. Biraz daha iyi sadece. Hatta 650D'nin algılayıcısında video çekerken fokus yapabilsin diye ekstra pikseller var. Hmm. Bunda yok. 5D Mark III ile kıyasladığın zaman bir ton eksi özelliği var ama burada esas şöyle hassas nokta şu. Nikon D800'den D600'e geçerken kırparken daha az kırpmıştı. Şu an D600 kağıt üstünde kıyasladığın zaman 6D'den daha iyi bir makine. Hmm. Burada da şu var tabii akla şu geliyor ya zaten hani Canon'la başlamış adam Canon'la devam eder ya. Mecburen çünkü elinde lenslerin vardır.
Yatırım bak, yapmıştır.
Burada şöyle bir kırılma noktası var abi. Full frame makineye geçiyorsan senin eski lenslerin zaten uymayacak. Çoğu uymayacak. Hmm. Eğer sen APS-C kullandıysan lenslerin de ona göreydi.
Sıfırdan yeni bir yatırım şeyine giriyorsun.
Zaten orada öyle bir risk var. Orada adamı sen mesela Nikon'a kaptırabilirsin. Çünkü adam zaten yeniden başlayacak.
Maliyet hesaplayacak adam. Evet. Diyecek ki ya geçebilirim. Her ama şeyi baştan alacağım.
Bazı kullanıcılar var. Mesela atıyorum 600D'si var ama bütün yatırımını ileride full frame'e geçerim diye o çeşit lensten yapmış. Bu adam geçmez. Bu adam Canon'la devam eder. Hmm. Canon riskli bir iş yapmış gerçi 6D ile. AF sistemini çok fazla kısmış. Bu makinenin bir şansı var. Nikon D600'de şeyi kıstı. ISO'yu 6400'e limitledi. Evet. Halbuki daha üstüne çıkabilecekken böyle bir sınır koydu. 6D 25600'e çıkıyor. Kıyaslanacak tabii. Daha makine Aralık'ta çıkıyor abi. Bir de öyle bir dezavantajı var. D600'ü bugün alabilirsin. Ama bunu Aralık'ta alacaksın.
Tamam.
Şimdi kıyas çıktığı zaman bakılacak. D600 acaba ISO 6400'de bunun 25000 yani bunun ISO'suyla denk mi? Daha mı iyi, daha mı kötü? Bir avantaj yani eğer EOS 600'de 6'da 25600'lere çıkıp bir de bunun hakkını verebiliyorsa diyeceğiz ki işte az ışık altında bu makine daha iyi. Ama orada da kaybederse abi hiç tutunacak dalı yok. Yani Wi-Fi ya da GPS'li olmasını sıyla telafi edemezsin.
Evet.
Biraz hayal kırıklığı oldu. 7D birçok açıdan sağlamlık dahil bu makineden daha üst tek eksiği full frame değil.
Peki şu 5D'yi efsane yapan şey ne? Niye hep bu 5D Mark II, Mark III
muhabbeti yapılıyor? 5D'nin iki sebebi var abi. Birincisi şu video olayı adam gibi bu 5D'de ortaya çıktı. Hmm. D90 ile başlamıştı Nikon'un ama oturması ve film sektörüne girmesi 5D Mark II ile oldu. Bu bir. İki, ISO performansı çok başarılı, görüntü kalitesi çok iyi. Bir de mirde vardı tamam ama bir de buna fiyatını da kıyaslayarsan paranın hakkını fazlasıyla alıyordun. Onun da eksikleri vardı gerçi. Şimdi Mark III'de onun eksikleri de giderildi. Şu an güzel bir makine. Mark II'nin efsanesi aslında video tarafındadır daha çok.
Biz kullandık bir ara. Hala burada mı?
Mark III burada abi.
Mark III burada.
Evet, biz kullanıyoruz. Çekiyoruz. Bizdeki biraz şey yalnız test ürünü sample hataları var. Video çekerken birkaç kere sorun çıktı. O yüzden kenara koyduk şimdi onu ama fotoğraf çekiyoruz. Şöyle EOS 6D $2100 buraya kaç para olur bilinmez ama 760D işte 600D 550D gibi makinesi olanlar için güzel bir yol olacak. Artık Mark III için para biriktirmek zorunda kalmayacaksın. Çünkü $3500 o.
Evet.
$1500 daha fazla para veriyorsun. Yurt dışı fiyatı tabii bu.
Tabii.
Şimdi alınabilir. Artık bugün Sony'ci de olsan, Nikon'cu da olsan, Canon'cu da olsan alınabilir bir full frame'in var mı? Var. Gerçi en talihsizi Sony oldu. En pahalısı Sony şu anda $2800'la.
Evet.
Ama Nikon ve Canon isteyenler full frame'e böyle adım atabilecekler.
Bakalım incelemesi senden gelir yakında.
Gelirse yani Aralık'ta abi. Yani o da kötü oldu. Biraz şey galiba hani Nikon'un iyi bir makineyle gelince çok iyi bir makineyle onlar da 6D'yi bir an önce çıkarmak zorunda kaldılar.
Acele geldi galiba.
Evet. SanDisk abi XQD formatını desteklemeyeceğini açıkladı. CFast 2.0 üretecekmiş.
Yani bu XQD'yi de daha göremeden biz evet. Şey mi olacak, hatıra mı olacak anlamadım. Malum bu fotoğraf üreticileri XQD formatı üzerinde birleşmişlerdi. Hani özellikle fotoğraf makineleri için özelleşmiş bir bellek kartı formatı olacaktı bu. Compact Flash'ın yerine geçecekti zamanla. Fakat SanDisk desteklemeyeceğim demiş. Ben rakip standart CFast 2.0 standardını destekleyeceğim diyor.
Evet.
600 MB'a kadar da aktarım hızı, hani ara birim mümkün kılacak diyor, 600 MB'a kadar saniyede aktarımı. Gerçi bak bu haberi veren arkadaşlar şunu da belirtmişler. Fotokina'da diyorlar XQD'li şey yok diyorlar. Makine yok diyorlar.
Evet.
Nikon D4 dışında XQD'li makine yok diyorlar. XQD galiba ölü doğacak.
Öyle gözüküyor abi.
Lexar destekleyecekmiş. Sony de var. Sony her ne kadar kamerasında desteklemese bile formata destekliyor. Kartı var. Ama galiba gelecek vaat etmeyecek.
Evet. PlayStation'dan haber var abi. PlayStation 3'ü biraz daha inceltiyorlarmış.
Evet. Lite çıktı. Birazcık 500 GB disk var. Hı hı. Bir de 12 GB flash bellekli modelinden söz ediliyor. Hı. 25 dolar mı ne yalnız? Eski modelleri kaldıracağım diyor Sony. Fakat eski modelin en ucuzuna göre bu biraz 25 dolar mı ne daha pahalı olduğu için birazcık işte tepkiye verenler evet. oldu. Ama diski daha büyük. Güzel olmuş. Yani PlayStation 3'ün zaten mesela adaptörünün içinde olmasını falan ben çok beğeniyorum. Xbox'ın o tuğla kadar adaptörü çok can sıkıcı bir detay.
Evet.
Bunda yalnız adaptör içinde mi bunu merak ediyorum. Bunu görmek istiyorum. Hmm. Çünkü evet. iyice küçülmüş. Acaba bunda da içinde mi?
Dik tutmak için de 15 dolarlık stand alman gerekiyor.
Parça mı gerekiyormuş?
Evet.
Bakalım. Görürüz. Sonbahara doğru çıkacakmış. Gelir bu Türkiye'ye görürüz.
Biz vakitsizlikten bu aralar şeylere gidemiyoruz. Toplantılara falan. Evet. Lansmanlara ama bu hafta ben iki tane gittim. Sen de birinde beraberdik.
Evet.
Ben bir ara WebSense'e kaçtım abi. Bu güvenlik firması. Onlar bir lansman yaptılar.
Tamam. Daha çok büyük kurumlar
evet,
kullanıyor.
Herkesin gözü abi bulut güvenliğinde. Bütün şirketler de buluta geçtikçe başlarına bela alacaklar biraz. Güvenlik açısından endişeliler. Herkes de dolayısıyla buluta yönelik ürün çıkarma peşinde. WebSense'in de buna yönelik ürünleri var ama şey ilginçti abi. Sunumda şöyle bir laf oldu. Hani biz İsrail firması değiliz diye. Hiçbir alakamız yoktur diye açıklama yaptılar. Ben de şöyle bir soru sordum abi. Şimdi bunlar Amerikan firmasıymış.
Tamam.
Ama bugün kurumsal bazda baktığın zaman Stuxnet ve işte Flame'in arkasında kim var? Amerika var.
Evet.
Hatta Amerika İsrail yapımı bir evet. virüs. Şimdi ben kurumsal firmayım. İşte enerji sektöründe çalışıyorum Türkiye'de. Ben nasıl gideceğim? Bir güvenliğim için Amerikan firmasına güveneceğim. Şimdi beni çok ikna etmek için çok çabalamaları gerekir. Çünkü şu var, bugün artık Twitter'da, işte Facebook'ta, Google'da hiç bunları saklamıyor zaten. İşte Amerika'ya istediği bilgiyi veriyor. Hatta bunu açıklıyorlar, biz bununla haber evet. yapmıştık. İşte şu bilgiler istendi, verdik, vermedik şeklinde. Şimdi yarın evet. öbür gün oradan diyecekler ki kardeşim şu firmanın güvenlik sisteminde bir delik aç da ben
biz
bir
şeye saldıracağız.
Girelim bakalım evet. neler yapıyor, ihalede kaç para verip teklif evet, evet. verecek falan filan.
Filanca kuruma saldıracağız, WebSense koruyor. Hani korutma diyecek.
Evet,
ya
bunu
da
sordum.
Hani, işte.
Verdikleri cevap şu, hani para her şey yani Amerika'da. Yani böyle bir şey olsa biz batarız, iş yapamaz hale geliriz.
Şöyle deniyor da
evet.
ikna etmiyor.
Etmiyor. Dolayısıyla bence yani şu an Amerikan güvenlik firmalarının kurumsal tarafı bizim coğrafyada pek şansları yok.
Çok şey Murat, çok... İkna etmeleri çok güç. Bak F-Secure ne kadar samimi bir açıklama yaptı. Biliyorsun hani biz de aciziz.
Evet.
Hükümetlerin kendi dev bütçeleriyle oluşturduğu kötü ama casusluk yazılımları karşısında bizim gibi özel firmalar, girişimler elimiz kolumuz bağlı dedi.
Evet.
Belki adam daha çok şey de söyleyebilirdi de
yani,
söyleyemedi bazı
derdi.
Şeyleri belki Hı-hı. de. Önemli bir açıklamaydı. Senin dediğin gibi WebSense'in de insanları ikna etmesi
çok zor.
Zor. Bir de ben hani bu son dönemde firmalarda bir şey başladı ya, işte biz İsrail firması değiliz. Biz kanunlara saygılıyız falan. Yandex'in her açıklamasında işte Türkiye'de vergi ödeyen Yandex falan. Ya tamam hani bu da önemli tamam hani vergi ödemen gerekiyorsa öde. Kanunlara uyman gerekiyor uy. Güzel ama bunun böyle hani lansmanda ifade edilmesi biraz garip kaçıyor.
Evet.
Yani rekabet yapacaksan teknolojinle yap. Ben kanunlara çok saygılıyım. Her zaman devletin yanındayım falan. Bir firma özel bir kurum olarak böyle şeyler yapmana gerek yok.
Evet.
Kanuna zaten uyacaksın. Kanunsuz bir firma olabilir mi?
Sonra seninle AMD'nin Trinity toplantısına gittik.
Gittik.
Orada aslında daha önce gitmiştik biz bu toplantıya. Yani yeni evet. Bir şey görmedik de.
Deja vu.
Şunu gördük. İşte orada GFK'dan bazı temsilciler vardır. Güzel rakamlar verdiler.
Evet.
Canlı canlı ben oradan
sektörün,
tweet yaptım bunları.
İstatistiklerini tutan kuruluş. Evet. GFK. Almanya çıkışlı bir firmaymış.
Şunu gösteriyor. Tabletler hızla yayılıyor. Masaüstü küçülüyor. Küçülmeye de devam edecek. Ciddi küçülmüş. Laptop küçülüyor. Netbook yok oluyor.
Netbook ruhuna fatiha zaten. Evet.
Trinity tarafında da şunu gördük. Biz bir önceki toplantıya gittiğimizde AMD'nin prototipini görmeye gitmiştik ve kullanmıştık. Burada artık üreticilerin ürünleri, bitmiş ürünleri vardı.
Evet.
Çok saçma Acer. Sapan ürünlerin yanında birkaç tane güzel ürün vardı. Asus'un ki bir tanesi.
Sony vardı çok güzel. Evet. HP fena değildi.
Evet.
Samsung fena değildi gördük.
Samsung da iyiydi. Evet. Acer'ın ki kötüydü değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
Acer özelliksizdi. Bir makine çok
Lenovo,
kalındı.
Lenovo da
Lenovo
ilgindi.
Çok kalındı değil mi?
Evet. Lenovo ve Acer kalındı.
Bir de yanına ince bir laptop koydukları zaman kontrast evet. Olmuştu. İyice kalın gözüküyordu. Ama hani sonuçta bu üreticilerin makineleri ve önümüzde kanlı canlı.
Duruyordu ve biz özelliklerine göre çok iyi fiyatlar verdiler orada. Türkiye fiyatıydı üstelik de bazıları.
Evet. Cazip fiyatlar verdiler. Şimdi İlk kez şey gördük orada. Bizim için ilkti. Hani dünyada yeni bir şey olmayabilir ama ben ilk kez gördüm. DisplayPort Hub gördük.
O hub henüz bir tasarımı bile bitmemiş.
Karton kutunun içindeydi.
Evet, fotoğrafı hani, çekilmesin diye.
Evet, karton kutunun içinde çalışıyordu.
Ben de karton kutulu fotoğrafını çektim.
Evet, çok ilginç. DisplayPort Hub aynı Ethernet Hub gibi. Laptopun üzerinde bir tane DisplayPort çıkışı evet. Var. Aynı USB gibi. O hub'a gidiyor. Hub'a 3 tane monitör bağlanıyor. Evet. Ve ama şey değil, 3 monitör de aynı görüntü değil. Yani 3 farklı surround gaming falan olayı çalışıyor. Çok güzel. Yani şimdi çünkü laptop alıyorsun, üzerinde hani DVI, HDMI, analog VGA ayrı ayrı portlar. O portların da hepsini koyamadığı için adam bir tanesini koyuyor. Şu yokmuş diyorsun, kalıyorsun. Burada DisplayPort Hub çok hoşuma gitti benim.
Evet.
Tek bir portla 3 monitörü sürüyor bilgisayar.
Artı onu da söyleyelim. Laptopun görüntüsünü de alabiliyorsun. 4 monitöre çıkıyor
4 monitöre
toplamda.
Çıkıyor kendi ekranıyla
evet.
Birlikte.
O kadar yeniydi ki o hub abi sadece biliyorsun 3 yerine 2 tane görüntü verebiliyordu henüz.
DisplayPort 1.2 evet. Standardı gerekiyor anladığım kadarıyla. Valla hani biz atladıysak yeni bir eski bir teknoloji ama biz atladıysak
hayır.
Bilemiyorum. DisplayPort hayatımıza pek girmedi Murat biliyorsun.
Ben çünkü. Sordum bu ne dedim. Bu da çıkmadı dedi. Ürüne dönüşmedi dedi. Çıktığı zaman çok ufacık bir şey olacak dedi. AMD yetkilisi. Şimdi
çok güzel bir şey. Çok
orada,
güzel bir ürün.
Abi hani şöyle bir şey var.
Ben çok ona takıldım.
AMD'nin abi ürünleri çok başarılıydı. Yani vaat ettikleriyle de bir laptopla da Intel'den daha uzun süre pil ömrü olacak diyor. Artı hepimiz biliyoruz ki grafik performansı daha üstün.
Daha
çok
iyi,
daha
yani.
Üstün hem de. Evet. Şimdi buradaki tek sıkıntı abi göreceksin o gördüğümüz laptopların bazıları buralarda gelmeyecek, satılmayacak.
Maalesef. Ya biz bunu geçmişte TeknoSeyir'in zannedersem ilk bölümlerindeydi. Bunu konuşmuştuk. Şimdi AMD'nin önünde şöyle bir sıkıntı var. Intel'in sadece müşteriyi ikna etmesi gerekiyor.
Evet.
Mal Teknosa'da, Vatan'da, Saturn'da duruyor. HP'nin, Asus'un, Acer'ın, herkesin malı. Intel'in tek yapması gereken müşteriyi ikna edip malını satmak. AMD'nin ise maalesef bir de üreticiyi ikna etmesi
evet.
Gerekiyor Türkiye'ye malını getirtmesi için.
Aynen öyle.
Çok zor. Adamların işi gerçekten çok zor.
Çünkü Intel zaten ikna etmesi için parası cüzdanını açıyor, ikna ediyor üreticiyi.
Rebate veriyor, evet. Bir şey veriyor.
Reklamını ben yapacağım diyor.
Reklamını karşılıyor. İcabını da kafa kola alıyor.
Evet.
Hani şu malı almazsan bu malı da vermem falan olayları var
evet.
Ya hani
Dahası var abi. Diyor ki bak diyor sen AMD'yi satacaksın. Şu kadar kar edeceksin. Al sana o kar kadar indirim işte yani. Benimkini sat hiç uğraşma.
İşte rebate falan konusunda canı yandı. Ama mesela hala o reklam destekleri falan evet. sürüyor biliyorsun. AMD maça kalesinde golle başlıyor.
Evet.
O yeni mağlubiyetten galibiyete çıkmak derdinde çok zor. Senin dediğin gibi orada sergilediğimiz bilgisayarların çoğu Türkiye'de olmayacak.
Olmayacak.
HP getirir tahmin ediyorum.
Belki.
Asus getirir belki bir model iki model. Fakat hani olmuyor işte o sergilenen mallar bulunmuyor Türkiye'de.
Ben Asus'tan bile şüphe ediyorum yani. Onun bile zannetmiyorum. Görürsek mucize olur. Evet.
Ama Trinity bana benim hoşuma gitti ya. Bana şu hissi verdi. AMD kendisi de ne dedi? Biz dedi güç tüketiminde kötüydük dedi şimdiye kadar Intel'den. Bu sefer toparladık durumu evet. dedi. Yani Trinity bana ya bu alınır
dedirtiyor dedirtti. Kesinlikle.
Yanına bir de ek şeyi olursa tadından yenmiyor. Ek grafik işlemcisi varsa
evet.
Tadından yenmiyor. Crossfire X de çalışıyor.
O konuda Intel'den ilerliyor.
Evet. Masa üstünde Trinity'yi deneyeceğiz Murat.
Evet.
Ama diz üstünde elimize hazır sistem gelmesi lazım.
Evet. Bu hafta abi yani şu son iki haftadır bir video klip her tarafı sarmış durumda. Gangnam Style.
Ne bu ya?
Ya izledin mi abi? Rezalet bir şey.
Ya herif atların arasından geçiyor falan öyle bir garip ya, bir şey. Bir de çok uzun.
Evet Koreli ajlar gibi bir şey işte bu.
Ya, Kore pop zaten kabus ama, dur da.
Adam her yere çıkıyor şu anda yani bayağı da meşhur oldu.
Peki ne bileyim
bu YouTube yani. Bu yani adam, sen istediğini yap bu adam kadar meşhur olamayacaksın mesela. İstediği
tabii
kadar
canım, tabii.
uğraş.
Tabii.
Amerika'da bir sürü bilinen şova çıktı kendisi. Turnelerde geziyor. Her yere çağırıyorlar.
Medya maymunu mu desek kendisine?
Öyle oldu ama işte dediğim gibi sonuçta adam para içinde yüzecek bir tane şeyle.
Yok be belli de o şey de olmuyor biliyor musun Murat onlar. Hani bazen kazanca dönüştüremiyorlar. Çok bunlar bir de çünkü çok çabuk unutuluyor.
Bir de haydan gelen evet. huya gidiyor yani.
Galiba.
Kazansa bile bir şeyler hemen.
Ya çok uzun abi ben onu bir dakika çıkıyor. Falan seyrettim. Bir böyle deniz motoru bir şeyler çıktı. Tamam ya yani, tamam da yeter bitsin artık yani. Çünkü bitmiyor. ama enteresan.
Evet. YouTube'un yıldız yaptığı son örnek.
Garip şeylerden birisi.
Evet. Bir de oyun dünyasına geçelim artık abi.
Evet.
Black Mesa çıktı.
Half-Life'ın yenilenmiş evet. hali. Sen oynadın mı?
İndirdim de
vakit bedava olmadı.
Mı? Evet bedava. 3.8 GB.
Steam'den?
Değil. Bunun sitesinden indiriyorsun ama Steam'den çalışıyor.
Allah Allah.
Evet.
İlginçmiş.
Öyle.
Ama bedava olmasına sevindim.
Ya, bakarız abi senle
ona. Akşam çekeyim.
Haftaya bakalım bir. Belki program çekeriz. Dragon Age 3 geliyor abi.
Evet. Duyurusu yapıldı. Inquisition. Frostbite 2 Engine.
Evet.
Acaba nasıl olacak Murat? Ben Dragon Age 2 öyle bir hayal kırıklığı yarattı ki insanlarda. Öyle bir şok etkisi yarattı ki. Yani bende de yarattı. Ben Dragon Age'i çok sevmiştim. Bütün DLC'lerini falan çatır çatır parayı basıp aldım Xbox'ta. Ve %100 yaptım yani bir seçimden. Hani 1750 puan mı ne aldım. Oynanabilecek her şeyi yaptım. Çok güzel oyundu yani. Büyük keyif alarak oynadım.
Ben de onu pre-order yapıp almıştım. Hala oynamadım abi.
Duruyor öyle. Geç kalıyorsun. İkincinin demosunu oynadım bıraktım. Çünkü hani bir kere Murat oyunun grafik tarzı değişti. Ve çok radikal şekilde değişti. Ve beğenen de olmuştur. Benim zevkime göre negatif şekilde değişti. Yani ben ikinci oyunun grafik tarzından zerre hoşlanmadım. Çok itici geldi bana. Senaryo falan da hani hep bir şehirde geçiyormuş anladığım kadarıyla falan. Hiçbir şey cazip gelmedi. İkinci oyunu pas geçtim. Bir sürü kişi pas geçti. Üç bakalım affettirecek mi? Frostbite şimdi hani Frostbite Engine falan deniyor da sorun engine değildi ki. Sorun grafik yönetimiydi.
Evet.
Başka şeylerin yanında. Mesela benim için oydu. Başkaları başka şeylere takılmış olabilir. Dragon Age 3'ü merakla bekleyeceğiz. Üçleme olacağı İlk baştan belliydi. Bakalım. Bu arada yeni Mass Effect oyunu duyuruldu. Hı. Ama şey sadece yani yeni Mass Effect oyunu. Hı. Şey yok. Nedir? Arcade oyunu mu? Shooter mı? Nedir? O konuda bir bilgi yok. Sadece işte ekibimiz yeni Mass Effect oyununu hazırlarken falan gibi laflar etmişler.
İyi.
BioWare'ciler.
Ama BioWare'cilerin de yöneticileri emekliye ayrılıyormuş.
Evet, kurucuları.
Kurucuları.
Emekliliklerini istedi. Doktor iste. Zaten hani ne alaka. şey yapacaklarmış hani. Sıkılmışlar bu oyun işinden. Hayatlarını yaşayacaklarmış. Başka konularda atılımlar yapacaklarmış.
Birisi bira üzerine çalışacakmış.
Bira mı?
Evet.
Ne güzel. Bir yapım içecek herhalde.
Doktor.
Evet. Humble... Şey var ya öyle evde bira yapan adamlar var ya.
Doritos reklamındaki Cem Yılmaz doktor gibi olmasın da.
şey kozmetik işine benzemesin.
Aynen aynen.
Humble Indie Bundle çıktı abi.
6 çıktı. Güzel oyunlar var.
Ne var abi?
Bir kere hani bayağı bir indie game'likten çıkmış bir oyun olarak Torchlight var. Geçen senenin yıldızlarından biri. Torchlight 2 çıktı şimdi. Torchlight 1, Humble Indie Bundle 6'da var. Bunun dışında işte şu Dust Force, Rockhard falan hoş oyunlar, platform oyunları. Hani bakılası oyunlar ama Torchlight paketin yıldızı. Şu an için biliyorsun bu kaç para verirsen alıyorsun.
Evet.
Şey değil. Hani 1 dolara alabiliyorsun ama hani hep söylüyoruz ya 1 dolar verirsen paranın tamamı PayPal'a gidiyormuş. İşlem masrafına gidiyormuş. Dolayısıyla yani rica ediyorlar ki hani 1 dolar vermeyin.
Tabii.
Biz de bu ricayı aktaralım. Çünkü bir de şöyle oluyor. Hani yapıyoruz ediyoruz da yıl sonu istatistiği falan yayınlıyorlar. Hangi ülke kaç para vermiş diye bakıyorsun. İşte Türkiye hep 90 cent vermiş, 50 cent vermiş falan. Öyle yapmayın. Güzel tarafı şu. Bir kere oyunların Steam key'ini veriyorlar. Ben bu bundle'ların hepsini aldım şimdiye kadar. Steam key'ini veriyorlar. Dolayısıyla Steam'den hesabını ekliyorsun. Çoğu oyunun bu hatta bu pakette bütün oyunun diyelerini özellikle belirtmişler. macOS ve Linux desteği var. Bu da gayet güzel bir şey. Gayet keyifli bir etkinlik. Deliler gibi artık ilgi görüyor Murat bu şeyler,
evet.
Paketler. Şu an itibariyle 191 bin küsur satış yapmış. Tabii rakamlar değişiyor ama şey böyle. Satışlar böyle.
Evet.
Ya bu bağımsız oyun geliştiricileri hani bizden başka da bunlara haber yapan yok. Biz her zaman bunları Dark Hardware'de de haber yapıyordum. Çünkü bak tamam hani indie game'lerin bu bağımsız oyunların kalitesi değişiyor. Çok uyduruk şeyler de var ama işte Torchlight, Shank, şu şey Trine, Braid bunlar da indie game.
Evet.
Limbo. Bombalar da çıkabiliyor. O yüzden desteklemek lazım. Ver 5 dolar al bütün oyunu. Şu anda 5.79 verirsen özel ek paketleri de işte müzik soundtrackleri falan da hediye ediyorlar. Ver 6 dolar al şu güzel paketi.
Evet.
Olmuyorsa bile 2 dolar ver, 3 dolar ver, bir şeyler ver de adamları destekle.
Evet.
Humble Indie Bundle 6. Bir de rakip bundle var. Royal Bundle var. O da bir şeyler çıkartır. Yarışıyorlar birbirleriyle. Bu haftalarda çıkartır onlar da yeni bir şey.
Steam'e bakıyorum abi ben de sen konuşurken bir yandan. %66 Saints Row The Third.
Yani pek, ben sevmedim ya onu.
Ben de sevmedim.
Macit sevmiş miydi? Sevmemişti galiba.
Macit deme zaten abi. Gitti PlayStation'a. PES 2013 lansmanına. Rezil oldu geldi. Daha ilk turda elenmiş.
Yenilmiş mi?
Yenilmiş hem de nasıl yenilmiş?
Sokmayalım ofise.
Yani.
Ya yolluyoruz adamı bizi temsil etsin diye yenilip geliyor. Olmaz ki ya.
Evet yani rezil olmuş yani yenilse neyse.
Ha bir de acaba bir de kime yenildi bak. O evet. Da onu da bilmek lazım. Hani... O ayrıca saçımızı başımızı yoldurabilir. Ulan şurada mı işte filancaya mı yenildin falan.
Bunun bir faturası olmalı.
Evet.
Finale kalırsın, yenilirsin ayrı bir şey de daha ilk turda eleniyorsun. Sonra
yenildi hem ezildi.
Oyuncuyum diyorsun yani.
Hepimize oyun getirsin, evet. Orijinal. Ben UFO oyun isterim.
Abi şey de listedeki yerini aldı. Company of Heroes 2. $59.
Ne zaman çıkıyor? Daha pre-order
daha,
değil
daha
mi?
Daha ön sipariş abi. Daha vakit var. Ama $59 vermeyeceğim kesinlikle. En sevdiğim strateji oyunu bu arada. Ama vermeyeceğim. Çünkü düşecek.
Company of Heroes'un fiyatı hep çabuk düşer. Anakartlarla falan hediye edilmeye başlanır. Hmm. Ekran kartlarıyla.
$60 hatta, $59.99. Yani abartmışlar.
Splinter Cell'ler de öyledir. Splinter Cell'i hiç alma. Muhakkak bir ekran kartının yanında verirler.
Bizim çünkü niye almıyorum? Çünkü benim oradaki bütçem XCOM'a ayrılmış durumda. Ona çıkar çıkmaz alacağım ama ötekine düştüğü zaman.
Ben Company of Heroes'u zaten almam. Ha, ama bir de bu Company of Heroes bizde benchmark'a yarıyor.
Yarıyor tabii.
Bizim için bir araç aynı zamanda.
Evet.
XCOM için ve Halo 4 için beklemedeyim. Halo 4'te büyük olasılıkla ayak kırıklığına uğrayacağım. Dövüneceğim. Ama yine de beklemedeyim.
Ankette şöyle bir soru sordum. Samsung Galaxy S3 mü? iPhone 5 mi dedim. Fiyatların aynı olduğunu düşünürsek.
Tamam.
%61 S3 alırmış. %39 iPhone 5 alırmış.
Güzel. Yani bizde ilgi şey büyük. Bizde Android'e ilgi büyük.
Bizim takipçiler bu dünyadan değil galiba abi. 24 saatte 2 milyon iPhone satılmış ama bizde %39.
Ya iPhone 4S sahipleri çünkü heyecanlanmadı çok.
Çok anlamsız bir satış olur alırlarsa.
Bir de galiba Galaxy S3'ün Türkiye'de başarılı bir pazarlama
evet.
Sistemi var galiba Murat. Çünkü hani fanatikler doğmuş ama bakıyorsun mesela adamın pek Galaxy S3'e sahip olma ihtimali biraz düşük. Hani gelecekte de pek sahip olabileceğine pek ihtimal vermiyorsun. Ama hani avukatı gibi, Samsung çalışanı gibi çalışıyor adam Galaxy S3 uğruna, evet. Adına.
İşte o kültürün oluşması zaten başı başına bir
kazan. Pazarlama başarısı.
Tabii.
Abi haberler
Can'ı
bitti.
Hiç konuşturmadık ama misafir geldi diye ona çayını verdik.
Can'ın sırası şimdi geliyor. Biz kapatınca
o kendi kişisel şovunu yapacak
evet,
değil mi?
Evet, otoseyire geçiyoruz biraz sonra.
Tamam.
Bir şey diyor musun abi teknoseyirle ilgili? Bu hafta şey yayınlayamadık, haftaya yayınlayacağız.
Ha, Commodore'u bir hafta atladık çünkü iOS 6 falan gibi sıcağı sıcağına girmesi gereken içerik vardı. Doom koleksiyoncusu Mahmut'un bölümü çok beğenildi.
Evet.
Ben de sevindim buna. Çünkü güzel bir çalışma oldu gerçekten. Mahmut da sağ olsun kalktı geldi bize buralara kadar.
Biz de şeyin duyurusunu yapalım abi. Herhangi bir şeyin koleksiyonunu yapıyorlarsa bizim biraz da teknolojiyle
koleksiyon
alakası.
Koleksiyonda şey şart değil. Bir teknolojik bir hobileri varsa böyle.
Evet. Bize haber versinler.
Evet, evet, evet, evet.
Bizim için hiç sorun değil yani.
Yer verebiliriz. Bizi bilgilendirsinler.
Tabii bir şans da şöyle, Mahmut'un kendisi de kamera karşısında hiç tutuk olmayınca
tabii, tabii.
O yüzden de güzel oldu.
O kesinlikle hissettirdi. Onun da aslında bir profesyonel olduğu hissedildi. Güzel oldu ya.
Evet.
Beğenildi. Ben de sevindim böyle bir bölüme imza attık diye.
Bir şey diyor musun başka?
Valla işte tozlu raflarda Commodore 64'ü bitireceğiz. Farklı şeylere, birazcık PC dünyasına döneceğiz. Bunları devam ettiriyoruz. Bunun dışında daha sonra bomba açıklamalarım olabilir. Şu an için şey yapmıyorum. Hani bu haftalık önemli bir şey yok ama
takipteyiz abi.
Hazırlanan şeyler var. Zamanı geldikçe, yeri geldikçe duyururuz.
O zaman Levent abi, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.